Hayırlı günler sayın izleyicilerimiz. Aynı Zaman ve Yaratılış Dilleri programımıza hoş geldiniz. Bugün de Akın kardeşimiz, Tarık kardeşimiz ve Sayın Oktar hocamla birlikte inşallah programımıza devam edeceğiz. Allah'ın yaratış dillerini ve ayrı zamandan bahsedeceğiz inşallah. Evet Oktar hocam.
O zaman şöyle düzeltelim. Sayın Akın hocam. Sayın Akın hocam. sayın olacak bir durumda değil inşallah. İnsan beynine başlayalım mı inşallah?
İnşallah.
İnsan beyninin kapasitesini anlatan bir film vardı, benzetme yaparak inşallah onunla başlarsak.
Beynin kapasitesi iyi bir dizüstü bilgisayarla kıyaslandığında ortaya çıkan sonuç daha da hayret vericidir. Beynin hafıza kapasitesi tam 50 bin dizüstü bilgisayara denktir. Görülen odur ki insan beyninin kapasitesi ve yaptıkları göz önüne alındığında bilgisayarlar oldukça ilkel kalmaktadır. İnsan beyninin sahip olduğu bilginin boyutlarını anlamak için hücrelerdeki bilginin büyüklüğüne bakalım. 1 gram DNA'da 1 trilyon bilgisayar CD'sine eş değer bilgi bulunur. Bir CD'ye de 200 kitaplık bilgi sığdığını düşünecek olursak ortaya 200 trilyon kitaba sığabilecek kadar çok bilgi hazinesi çıkar. Yeryüzündeki en büyük kütüphane olan Amerika'daki Kongre Kütüphanesi'nde 29 milyon kitap vardır. Bu kitaplar yaklaşık 800 kilometre uzunluğundaki raflara ancak dizilebilmişlerdir. İnsan beyni 200 trilyon kitaba eşittir. Amerikan Kongre Kütüphanesi ise 29 milyon kitabı barındırır.
Yani bu muhteşem bir bilgi yani böyle inşallah. Yaklaşık 10 milyar katı bilgi var. Neyin? Dünyanın en büyük kütüphanesinin 10 milyar tane onun gibi olduğunu düşünelim. Ya bu böyle şöyle oluyor. Yani 200 trilyon kitap deyince insan bazen tam hayalini canlandıramıyor olabilir. Ya 200 tane trilyon kitap dünyadaki bütün kıtaları kaplar. Yani şehirleri, kıtaları, işte Avustralya, Antarktika, Amerika dahil hepsini birkaç metre kaplar hem de öyle bir şey. Allah onu bir gram molekülün içerisine yerleştirmiş.
Maşallah.
Ya bir tane harf bile tesadüfen oluşmaz. 200 trilyon kitapta bir gram DNA'nın içinde bu yaratıcının sonsuz ilmini gösteriyor. Çünkü bir şey küçüldükçe teknoloji artar. Mesela bilgisayarın bir kapasitesi var. Ne kadar oluyor işte? Gigabyte hesabıyla. 200 gigabyte değil mi? Çok iyi bir dizüstü bilgisayarda.
1 terabyte, 2 terabyte.
Evet, 500 gigabyte. Neyse işte yani o civarda bir şey oluyor. Bir gram DNA'nın kapasitesiyle hiçbir bilgisayar kıyaslanabilecek gibi değil. Yani tek bir DNA'da zaten yani 1 milyon ansiklopedi sayfası var. O zaten angstrom kalınlığında. Katlandığı zaman hatta milimetrenin binde biri kadar büyüklükteki bir hacim içerisine katlanıp orada yerleştirilmiş vaziyette bir bilgi var. Ama daha da önemli bir şey daha var. Mesela şimdi beyinden bahsediyoruz ama beynin yapısı itibarıyla işte beynin içinin kapkaranlık olması, değil mi? İçinde elektrik sinyalleri olması sadece ve dışarıdaki hiçbir şeyin aslıyla muhatap olmamamız yapısı itibarıyla çok önemli bir bilgi bu. Bize şunu gösteriyor. Bir kere yani atomun yapısına baktığımızda hani hep üzerinde duruyoruz. Dışarıda ışık yok bir kere. Çünkü ışık tamamen bir yorum. Fotonlar da elektronlarından salgılanan parçacıklar, salınan parçacıklar. Ya elektronun da bir ışık özelliği yok. Ondan salınan parçacığın da bir ışık özelliği yok. O sadece bir elektrik sinyali meydana getiriyor. Yani rodopsin diye bir tane protein var gözün sinir hücrelerinde. Foton gelip ona çarptığı zaman, gözün arka kısmındaki sinir hücrelerindeki hücrelere çarptığı zaman foton, rodopsin denen proteinin şeklini değiştiriyor. Bütün her şey bununla başlıyor. Yani bir tane parçacık proteinin şeklini değiştiriyor. O değişen şekilde ikinci bir proteine bağlanabiliyor protein. O zaman ikisi birlikte üçüncüye bağlanabiliyorlar. Ama bu sırayla olmadan olmuyor asla. Üçü dördüncüye. Böylece hücrenin içindeki iyonların geçtiği kanallar var böyle. Minik kanallar zarında. Onlar açılıyor. Ve hücrenin içindeki tuz iyonları dışarıya çıkıyor. Ve bu şekilde hücrenin statik elektriği değiştiği için hücre zarının orada bir elektrik akımı başlıyor ve sinirlerde elektrik akımı olarak gidiyor. Ama bildiğimiz şekilde elektriği gibi değil bu. Elektron akımı değil. Burada iyonların hücrenin içine ve dışına hareketlerinden ortaya çıkan bir akım bu. Yani elektrik farkı oluyor. Mesela tuz iyonları dışarıda fazla olduğu zaman dışarıda pozitif yük fazla olmuş oluyor. İçeride elektrik daha eksiye geçtiği zaman böyle. Burada bir akım oluyor. Yani bir elektrik farklılıktan dolayı. Ve bu bir ileti meydana getiriyor. Bu ileti atlay atlay böyle sinirlerde gözün görme merkezine gidiyor. Orada renk haline geliyor. Halbuki başlangıçta renk yoktu. Yani bir tane fotonun bir proteine çarpıp onun şeklinin değişmesi yani. Hiç alakasız, ışıkla alakası yok bunun. Zaten dışarıdaki sistemde de ışık yok. Kapkaranlık hatta. Güneş de kapkaranlık. Şimdi onunla ilgili bir filmimiz var. Onu izleyelim inşallah.
Günümüzde bilimsel çalışmalar son derece ilginç bir gerçeği ortaya çıkarmıştır. Dünyamız gerçekte zifiri karanlıktır ve ışık dediğimiz kavram yalnızca insanların beyninde oluşan bir algıdır. Çünkü aslında ışık kaynaklarının hiçbiri ışık saçmaz. Işık kaynaklarından evrene yayılanlar, farklı dalga boylarında ve türlerdeki radyasyonlar, yani elektromanyetik parçacıklardır. Bu parçacıkların bir kısmı dünyamıza ulaşır. Dünya üzerinde hacimlerine, ağırlıklarına, hızlarına ve frekanslarına göre değişen, pek çok etki meydana getiren bu elektromanyetik parçacıkların bazıları da ışık olarak adlandırılır.
Bu bir bilimsel gerçek. Fakat ilginç olan bir nokta daha var. Yani şimdi biz hep dışarısının olduğunu, yani fotonların olduğunu varsayarak konuşuyoruz ama insan beyninin dışına çıkıp hiçbir zaman dışarısıyla muhatap olamıyor. Ve muhatap olamadığı bir ortamla ilgili fikir yürütüyoruz biz. Değil mi? Mantık yürütüyoruz. Diyoruz ki böyle bir parçacık var, geliyor, işte gözümüzde bu etkiyi meydana getiriyor. Sonra onun oluşan yorumundan diyoruz ki, ha diyoruz, bakın dışarıda oda var, işte koltuklar var, ama dışarıda güneş var. Değil mi? Bunları hep bu şekilde varsayıyoruz biz aslında. Çünkü dışarıyla muhatap olamadığımıza göre. Ama bunların hepsi aslında beynimizin içinde. Yani dışarıda aslı var ama hiçbir zaman muhatap olamıyoruz. Zaten yani renkli de değil. O gördüğümüz gibi bir özelliği yok onun. O ses bambaşka yok. Bir yorum. Yani ses de aynı şekilde. Yani hava moleküllerinin titreşimi var. Biz onu, hava moleküllerinin titreşimini ses olarak algılıyoruz. İnsanın sesi oluyor bu, müzik sesi oluyor. Değil mi? İnsanı rahatsız eden bir ses oluyor, bir canlının sesi oluyor. Bambaşka bir sistem var. Bizim yorumumuzla biz muhatabız. O da beynimizin içerisinde. İşte bakın bilim adamları dışarısıyla ilgili nasıl yorum yapıyorlar. Büyük bir hologram içinde yaşıyor olalım ya da olmayalım diyor. Bunlar dünyaca tanınmış bilim adamları. Amerikalı bilim adamları. İyi bir yanıt veremediğimiz bir sorudur bu diyor. Bilimin dünyamıza dair söyleyebileceği şeyler açısından çözmemiz gereken büyük bir felsefi sorundur bu bence. Çünkü bilimde biz her zaman gözlemciyizdir. Yani eninde sonunda insan beynine gelip ancak yaptıklarımızı görmemize ve algılamamıza izin veren şeyle kısıtlanmışızdır diyor. Öyleyse tüm bunların büyük bir yanılsama olduğu düşünülebilir diyor. Değil mi? Biz sadece beynimizin içindeki algılarla muhatabız. Yani algılarımızla muhatabız. Dışarıdaki aslıyla hiçbir zaman muhatap olamayız. Bunun için de yanılsama diyor bakın bilim adamı. Çünkü gerçekte bakın dışarı çıkıp İçeride ne olduğuna bakma imkanımız yok. Bu çok önemli bir bilimsel gerçek. Yani insan beyninin dışına asla çıkamaz. Yani bu teknik bir gerçek böyle. Bir felsefi yorum, bir düşünce tarzı değil yani. O kimsenin fikri de değil. Bu böyle yani. Bilim bunu söylüyor bize. İnsan beyninin içinde var. Beynin içindeki dünyayla muhatap. Ama dışarı çıkıp dışarıya bakma imkanı kimsenin yok. Beyniniz orada dışarıda olanla diyor. Burada içeride olan arasındaki farkı bilmez. Yani biz dışarıdaki ne var ne yok asla bilemeyiz diyor.
Mesela televizyonda mesela şu anda burada televizyonla ilgili dalgalar var. Radyolarla ilgili dalgalar var. Fakat biz mesela buraya radyo koyuyoruz. Normalde hiçbir fikrimiz yok bu dalgalarla ilgili, değil mi? Yani dalgalar dolaşıyor burada ama o dalgaların içeriğini biz hiç bilmiyoruz. Aynen onun gibi. Ne zamanki radyoyu koyuyoruz, o radyo bize o dalgaların içeriğini paylaşıyor. Ama hiçbir zaman biz kalkıp o dalgaları direkt algılayamıyoruz. Kendimiz algılamaya kalktığımız zaman algılayamıyoruz. Sadece radyonun yorumunu biz anlayabiliriz, duyabiliriz. Aynen onun gibi biz sadece beynimizdeki yorumuyla muhatap olabiliyoruz. Dışarıya çıkıp aslıyla muhatap olamıyoruz. Aynen nasıl radyo dalgalarını direkt kendimiz algılayamıyorsak veyahut da televizyon dalgalarını, uydu dalgalarını direkt nasıl kendimiz algılayıp göremiyorsak aynen onun gibi televizyonun yorumuna ihtiyacımız var. Ve o nasıl yorumlarsa o şekilde görüyoruz. İkinci bir ihtimalimiz yok. Dalganın içine giremiyoruz. Veyahut da radyo nasıl yorumluyorsa o şekilde algılayabiliyoruz. Aynen öyle doktor hocamın anlattığı gibi beyinde bize ne gösteriliyorsa biz onunla muhatabız. Normal dışarıya çıkıp aslıyla asla muhatap olamıyoruz. Nasıl, hangi renktedir? İşte kokusu nasıldır? Bu ses nasıl bir ses çıkarır? Hiçbir şekilde bilemiyoruz. Sadece dalgalar geliyor ve bu beyin içerisinde mesela ses dalgaları bunun kokuyla ilgili merkezde yine aynı sistem geçerli. Görmeyle ilgili merkezde aynı sistem. İşte tatma ve dokunmada da aynı sistem. O elektrik dalgaları neyi bize yorumluyorsa biz onunla muhatabız ve dediğimiz gibi hiçbir zaman aslında ulaşamıyoruz. Bu da zaten bize gösterilenin de Allah tarafından yaratıldığını anlamamızı sağlıyor inşallah.
İnşallah. Şimdi devam edelim bakalım. Yani doğru tabii bu şekilde de adamlar aynı şeyi söylüyorlar. Yani bilim adamları burada içeride olan arasındaki farkı bilmez diyor. Bakın diyor ki dışarıda içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok. Bu bilimsel bir gerçek. Yani hocamız bunu 30 yıldır anlatıyor ama teknik bir gerçek bu zaten. Yani bilim adamları aynı şeyi söylüyor çünkü bilim bunu söylüyor. Yani farklı bir şey olamaz zaten. Kimse de aksini iddia edemez bunun. Yani mümkün değil aksini söylemesi. Beynin içinde elektrik sinyalleri var artık. Bu lisede bile öğretilen teknik bir gerçek. Onun dışında bir senin dışarıya çıkıp da bir dışarıda bakayım ne var diyecek bir durumun yok zaten. Dışarıda içeridekinden bağımsız bir dışarısı yok. Evet. Bu tabii yani o kadar büyük bir önemli bir gerçek ki inşallah ve Kur'an'da da buna işaret ediliyor. Bu gerçek bildiriliyor aslında inşallah. Bize şunu gösteriyor. Yani her şeyin ötesinde içeride insan bir kere görüyorsa, beynin içinde yaşıyorsa ve görüyorsa, duyuyorsa içeride gören, duyan bir varlık olması gerekiyor o zaman beynin içinde. Çünkü beyin görüp duyamayacağına göre beyin de atomlardan yapılı. Güneş de atomlardan yapılı. Ama bir atomlar öbür atomları göremez, duyamaz. Yani o zaman güneş de görüyor, duyuyor anlamı çıkar değil mi? Bu masa da görüyor mu, duyuyor yani. Tabii ki değil. Demek ki o zaman atomlardan kaynaklanan bir özellik değil, beynin kendisinden kaynaklanan bir özellik değil. Nereden kaynaklanıyor? Demek ki o zaman maddenin dışında bir varlık var.
İnşallah.
Allah'ın yarattığı ruh. İnşallah. Yani ruhun varlığı Allah'ın kesin delili inşallah. Maddenin dışında, bakın bu evrimi ve materyalizmi de ortadan kaldırıyor. Çünkü maddenin dışında bir varlığın olması ve kesin bir gerçek. Çünkü insan kendi varlığının farkında. Yani ruh olarak yaratılmışız ama ruh olarak yaratıldığımızı benin farkında olan bir varlık. Yani ruhun özelliği inşallah. Ve maddenin dışında olduğu da çok gerçek. Bilimsel olarak da bu ortaya çıkıyor. Onun varlığı Allah'ın varlığının kesin delili inşallah. Evet. Ve evrimi ve materyalizmi... En tepeden bitiriyor zaten. Darwinizm'in Açmaz Ruh kitabı var hocamızın. Okumalarını tavsiye ederiz. Çünkü ruhun varlığı, maddenin dışında bir varlık var. Biz oyuz yani inşallah. Kendinin farkında olan, bilinçli olan bir varlık. Madde yoksa yani o anlamda yani ruhun varlığında neyin evrimi, neyin komünizmi, neyin diyalektik materyalizmi, materyalizm diye bir şey yok o zaman yani değil mi? Madde diye bir şey olmayınca, ya madde var ama aslıyla muhatap değiliz. Yani ruhun varlığı da kesin bir gerçek. Ruhun evrimi olur mu? Yani ruhun algıladığı bir algının evrimi olur mu? Ruhun algıladığı bir algının diyalektik materyalizmi olur mu? Bu işte materyalizmi, ateizmi, darwinizmi hepsini toptan bitiriyor. Ve bunun bitirdiğini farkında olan çok önemli birisi var. Bu komünist başı Lenin. Lenin bakın ne diyor? Bu maddenin gerçeğiyle ilgili olarak çok önemli bir açıklaması var. Bakın diyor ki Lenin, bu bölücü başına hayran olduğu Lenin, diyor ki duyularımızla algıladığımız nesnel gerçekliği bir kere yatsıdın mı? Yani algıladığımız maddi gerçekliği, dışarıda madde var gerçeğini bir kere yatsıdın mı diyor. Kuşkuculuğa, agnostizm ve öznelciliğe, subjektivizme kayacağından fideizme yani dini inanca karşı kullanacağın tüm silahları yitirirsin diyor. Çünkü yani şu anlamda söylüyor çok açık bir şekilde. Eğer diyor sen bundan diyor bilimsel olarak bir kuşku duydun mu? Bu bilimsel bir gerçek zaten yok. Yani onu ispatlıyor, bilim ispatlıyor bunu. Bu o zaman diyor derhal diyor materyalizm biter diyor. Ne komünizm kalır ne materyalizm kalır diyor. Dini inanca kayarsın diyor. Allah'ın varlığının delilidir bu anlamında söylüyor. Kullanacağın tüm silahları yitirirsin. Bu da fideizmin istediği şeydir. Bakın diyor ki parmağını kaptırdın mı önce kolun sonra tüm benliğin gider. Şimdi bu kelimeleri değiştirerek söyleyelim. Parmağını kaptırdın mı komünizm gider, darwinizm gider, materyalizm gider. Makul, imanlı, aklı başında bir insan olursun.
İnşallah.
İnşallah. Kim söylüyor bunu? Lenin söylüyor. Lenin aslında demişti hocamız çok uyanık. Farkında olayın yani bu maddenin gerçekliğinin farkında oluyorlar ama sırf zulüm ve büyüklenme dolayısıyla inkar ediyorlar. Adam delirmiş gibi bu diyor böyle tutuyor bir şeyi. Bu var diyor, kesin olarak var diyor. Bak tutuyorum diyor. Halbuki biz demiyoruz ki sadece görme algı. Duyma da algı, dokunma da algı. Yani biz şimdi mesela rüyada olduğumuz zaman bir şey tutmuyor muyuz? Görmüyor muyuz, duymuyor muyuz? Koklamıyor muyuz, tadını mı almıyoruz? Hepsi var. Ama bir uyanıyoruz, algı olarak varlar. Ama biz yatakta yatıyoruz. Yani o gördüğümüz adamların hiçbiri yok. Araba kullanıyorsak araba yok. Güneşi görüyoruz değil mi? Allah Allah güneş yok yani. Görmüşüz ama hepsi var. Çok net bir boyutlu olarak var efendim.
Isısını hissediyoruz evet. Mesela.
Isısını hissediyoruz. Rüzgarı hissediyorsun. İnsan koşuyor değil mi böyle?
Tabii yüzüyorsunuz.
Bir uyanıyorsun yorgunsun hatta böyle yani. Koşmadığın halde her tarafın kas katı olmuş. Böyle yorgun uyanıyorsun bazen.
Yani durumu neticede evet. Kabul etmezsek şöyle bir durum olmuş oluyor. Yani evrimcilerin söylediği mantık açısından ele alırsak. Mesela beyinde bütün algılar elektrik sinyaline çevriliyor ve ilgili bölgeye geliyor. Mesela görmeyle ilgili merkez beynin arka tarafında. İşte görmeyle ilgili ışıklar, fotonlar geldikten sonra elektrik sinyaline çevriliyor. O elektrik sinyali beynin arka kısmına gidiyor ve ilgili atoma değiyor. Yani en son değdiği hani görme merkezine gidiyor diyoruz ya. O görme merkezinin detayına inelim biraz elektrik sinyalinin nereye değdiğini anlamak için. Protein yağlar diyebiliriz. Daha da detayına indiğimiz zaman atomlara değiyor. Ve en son bir tane atoma değiyor mutlaka. Gittiği, ulaştığı bir atom var. Ve bu atom içi boş. Yani tamamına yakını, %100'e yakını boşluktan oluşuyor. Dolayısıyla o boşluk bir şeyi algılayamayacağına göre, bir elektrik akımından böyle bir üç boyutlu dünya göremeyeceğine göre, duyamayacağına göre, tadamayacağına göre, hissedemeyeceğine göre, dolayısıyla mutlaka ruh olması gerekiyor. Yani orada bir yapı yok. Gören bir göz olması gerekiyor. Mesela eski Yunan'da makinenin içindeki hayalet diye bir tabirle bunu anlatmaya çalışmışlar. İşte beynin içerisinde bir varlığın daha olması gerektiğini, sadece bu maddi bir et yapısıyla bu işte görüntünün izlenemeyeceği ve ben diyen bir varlık olamayacağını anlatmak için ta eskilerden beri aslında bu üzerinde düşünülmüş bir şey. Tabii şu anda artık net bir şekilde bilimin ilerlemesiyle artık netleşti. Kesin ruh olması gerekiyor. Yani sadece bir maddi yapıyla, et yapısıyla bir dünya izlenemez ve ben diyen bir varlık olması mümkün değil.
Ya tabii evet. Yani hücremiz mesela vücudumuz bütün canlılar için geçerli bir konu bu. Yani dışarıda mesela odun var mı? Var. Ama bitkinin bünyesinde o odun dediğimiz yapı bir harika teşkil ediyor, bir harika tecelli ediyor. İçerisinden bütün böyle materyallerin geçtiği, ayarlandığı, tüm su iletiminin sağlandığı, hücrelerin birbiriyle madde iletim yaptığı, protein sentezlediği, gerekiyorsa bakterilerle savaş verdiği çok böyle yoğun bir tempoyla iş gören ve büyük uzmanlık sergilenen bir canlı hale dönüşüyor. Bu Allah'ın tecellisi. Biz orada Allah'ın tecellisini görüyoruz. Bizim vücudumuzda bütün organlarda yine Allah'ın tecellisini görüyoruz.
Evet, evet. Şimdi gördükken teknik olarak biz algılarımızla muhatabız. Dışarıdaki aslıyla veya karşılığıyla asla muhatap olamayız. Ama bir de rüya gerçeği var. Çok önemli bir gerçek var. Şimdi bir önemli bir gerçek daha var. Yine bakın bilim adamlarının yaptıkları deneylerden ortaya çıkıyor. Burada önemli bir açıklamada bulunacak. Sonra yorumunu konuşalım inşallah.
Dean Radin had done some experiments.
Evet. Bazı Dick Bierman ve Dean Radin isimli bazı kişilerin bazı deneyler yaptığından bahsediyor. Bunlar ünlü deneyler zaten, tanınmış deneyler.
Where a subject sits at...
Bir denek diyor, bir bilgisayarın önünde oturuyor diyor ve bir takım görüntüler gösteriliyor ona.
A computer screen and watches a series of images which may be somewhat bland or may have...
Bazılarında yani bir görüntü yok ekrana, bir görüntü getirilmiyor veya çok böyle hani duygusal, mesela hoşuna giden bir görüntü oluyor veya hoşuna gitmeyen bir görüntü oluyor. Yani bir duygusal bir reaksiyon uyandıran görüntüler gösteriliyor. Ve burada da parmağa bağlı olarak böyle elektrik uyarının elektrik uyarılarını ölçüyorlar. Yani hangi reaksiyon gösterdiyse ona uygun bir elektrik akımı oluşuyor. Tabii hiçbir şey göstermediğinde elektrik akımı oluşmuyor o anlamda, yani böyle bunları ayırt ediyorlar. Gösterdiği resimle bağlantılı olarak, hoşuna giden, gitmeyen veya hiç gösterilmemişsiyle bağlantılı. Ve bu zamanlamayı da değiştiriyorlar, resimleri gösterdikleri. Ne zaman göstereceğini. Evet, yani denek ne zaman ne çıkacağını bilmiyor hiçbir zaman. Hep sürpriz oluyor onun için. Fakat şimdi bakın dikkat edin. Ne buldukları da şöyle bir şey buluyorlar. Her resim gösterilmeden önce yani reaksiyon, bu resim duygusal reaksiyon uyandıran resimler gösterilmeden önce, ama denek bilmiyor ne gösterileceğini. Onun belki hoşuna gitmeyecek bir şey gösteriliyor veya hoşuna gidecek bir şey
belki
gösteriliyor.
Belki tek yüz göstermeyecek yani, değil mi? Öyle resim
veya boş gösterecek. Ha, evet. Evet. Bilmiyor. Bir bakıyorlar, resimler gösterilmeden önce o resimle ilgili reaksiyon 2 saniye önce gözüküyor şeyde, denekte oluşuyor. Yani mesela boş ekran gösterecek, hiçbir reaksiyon olmuyor. Biliyor boş ekran gösterileceğini. Ama o bilmiyor. O bilmiyor ama beyni biliyor. Yani bu ölçtükleri elektrik akımından anlıyorlar. Veya hoşuna gidecek bir şey gösteriliyor. Abi bakıyorlar, ona göre elektrik akımı oluşuyor. Hoşuna gidecek bir şey çıkıyor. Biliyor 2 saniye göstermeden önce. Ya bir başkası gösteriyor bunu. Deneyi yapan adamlar karar veriyor hangi resmin gösterileceğini, ne gösterileceğini. Deneyin bilmesine imkan yok. Bilmiyor. Ve bunlar tekrarlanıyor. Yani böyle hani bir grup tarafından yapılan deneyler değil. Başka gruplar tarafından da tekrarlanıyor. Hep aynı sonuçlar çıkıyor. Yani kader gerçeği ortaya çıkıyor.
Evet.
Allah o resmi gösteren adamın göstereceği resmi, o deneyin, değil mi? Denekin o resim çıkmadan önceki reaksiyonunu, bu deneyi, bizim bu konuşmalarımızı daha biz doğmadan hepsi bir kader üzere yaratılmış, olmuş ve bitmiş. Yani o deneyde mesela resmi gösteren bağımsız gibi gözüküyor ama o kader üzere o resmi gösteriyor. Ve Allah o resmi göstermeden o deneye de onu bildiriyor inşallah. Ne diyordu Allah Kur'an'da? Tekrar hatırlayalım inşallah. Şeytanın Allah'a sığınırız. Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Yani bu konuşmayı yapan bilim adamı, oradaki denek, o resmi gösteren adamın hepsi bir kader üzere. Blok halde yaratılır demişti hocamız kader. Kaderin dışında hiç kimse bir şey yapamaz. Çünkü biz Allah diyor ki biz her şeyi bir kader üzere yarattık diyor. İnşallah. Mesela Hazreti Musa geldiğinde Allah, yine Kur'an'da Allah bildiriyor. Buraya bir kader üzere geldin ey Musa diyor. Yani Hazreti Musa'nın doğumu, annesinin onu suya bırakması, o sandığın içinde bırakması, o sandığı yapan usta, o ustanın babası, dedesi, işte büyük dedesi, hepsi bir kader üzere yaratılmışlar. Kimse aksini yapamaz onun. Evet. Hazreti Musa da bir kader üzere oraya gidiyor inşallah.
Ve başka bir ayette de sizin başınıza gelen musibetleri olmadan önce bir kitapta yazmış olmayalım diyor Allah inşallah. Yani başımıza gelecek her şeyi, yaşayacağımız her şey biz o olayı yaşamadan önce zaten bir kitapta yazılı. Hatta Allah ayetin devamında bu başınıza gelen musibetlere üzülmeyesiniz, güzel olaylara da sevinip şımarmayasınız diyedir diyor Allah ayette. Çünkü normalde Kur'an'dan uzak yaşayan bir insan her şeyin kendi başına tesadüfen geldiğini düşündüğü için, mesela bir zor bir olay geldiğinde başına, bunun tesadüfen şans eseri olduğunu düşünüyor ve çok üzülüyor bu olaya. Halbuki üzülmek haram. Kur'an'da Allah üzülmeyin diyor. Ve mesela güzel bir olay geldiğinde yine bunun şans eseri olduğunu düşünüyor. Mesela bir şekilde bir yerden para geliyor, işte bir şekilde bir şey oluyor mesela, güzel bir olay oluyor. Bunun şans eseri olduğunu düşündüğü için acayip sevinip kendini kaybediyor. Zıplıyor, hopluyor, kendinden geçiyor, yerlerde yuvarlanıyor falan, görüyoruz bunu bazı işte yarışmalarda, programlarda. Halbuki hiç öyle bir olacak bir durum yok. Zaten o belli. Yani Allah onu sana veriyor. Buna nasip ediyor ve önceden zaten bir kitapta yazılı. Dolayısıyla Allah bunu önceden yazmamızın sebeplerinden bir tanesi de güzel bir olay geldiğinde başınızı sevinip şımarmayasınız diyedir. Yani çünkü Allah hepsini belirlediği için, hani kötü bir olay olsa üzülmene gerek yok, zaten belliydi. çok iyi bir olay olsa kendini kaybetmene gerek yok. Yine şükredip devam ediyorsun Allah'ın izniyle. Zaten müminlerin orta yol tutup itidalli olmalarının sebebi de bu inşallah. Kur'an'da i̇nşallah. Bahsedilen.
Evet. Allah, evet.
Buyurun.
Estağfurullah. Görüntüyü ve algıyı yaratanın Allah kendisi olduğunu çok açık bir biçimde Kur'an'da bildiriyor inşallah. Şeytandan Allah'a sığınırız. Hani Allah onları sana uykunda az gösteriyordu. Eğer sana çok gösterseydi gerçekten yılgınlığa kapılacaktınız ve iş konusunda gerçekten çekişmeye düşecektiniz. Bakın Allah diyor ki onları sana Allah uykunda az gösteriyordu. Eğer çok gösterseydin Allah nasıl dilerse o şekilde yaratıyor görüntüyü ve algıyı. Yine başka bir ayette karşı karşıya geldiğinizde Allah olacağı olan işi gerçekleştirmek için onları gözlerinizde az gösteriyor. Sizi de onların gözlerinde azaltıyordu. Dilediği şekilde Allah görüntüyü yaratıyor.
Maşallah.
Yaptıklarının kötülüğü kendilerine çekici ve süslü gösterilmiştir. Allah nasıl gösterirse kişi öyle algılıyor, öyle görüyor inşallah. Yani bütün görüntüyü, algıyı yaratan Allah inşallah. Ve her şeyi bir kader üzere yaratıyor. Dolayısıyla oradaki o gösterilen görüntüyü Allah gösteriyor. Dilediği şekilde gösteriyor. Ve Allah onu iki saniye önce de vücudundaki o reaksiyonu da oluşturuyor. Ve bunu da bize bir deney olarak gösteriyor Allah. Bir kader üzere inşallah.
İnşallah. Allah Kur'an'da inkarcıların kulaklarının olduğunu ama işitmediklerini, gözlerinin olduğunu ama görmediklerini, kalplerinin olduğunu ama kavrayamadıklarını söylüyor bize. Şeytan Allah'a sanırım başka bir ayette de şöyle buyuruyor Allah. Eğer onları doğru yola çağırırsanız işitmezler. Onları sana bakar gibi görürsün. Oysa onlar görmezler bile. Yani bakmakla, kulağı olmakla, gözü olmakla Allah dilerse mesela onlara göremediklerini söylüyor. Demek görüntünün kaynağı, gerçek sesin kaynağı, değil mi? Akıl dediğimiz kavramanın kaynağı Allah dilediği zaman olacak bir şey. Allah'ın bize gösterdiği, anlattığı, kavrattığı, değil mi? Duyurduğu bir dünyada yaşıyoruz biz. Müminlerin en büyük nimeti hidayet oluyor Allah'ın izniyle ki Allah kavrattırıyor, değil mi? İmanı anlattırıyor, yani kavrattırıyor. Aynı şey işitildiği zaman ortamda sadece ondan Müslüman olan, mümin olan kimseler aklıyla anlayıp, kavrayıp, görüp, işitip kavrayabiliyorlar. Ama kafirlerin, münafıkların, inkarcıların bunu kavramadıklarını, göremediklerini ve duyamadıklarını görüyoruz inşallah.
Ya bu şey şimdi bazen hani şöyle bir anlayış oluyor ama o Allah'ın gücünü hakkıyla takdir edememekten oluyor. Mesela diyorlar ki işte insanın önünde iki tane yol var. O iki yoldan birini kendi tamamen kendi iradesiyle haşa Allah'tan bağımsız olan bir iradeyle seçiyor. Haşa. Allah bunu bilmiyor. Ve Allah'a da bu haşa sürpriz oluyor. Allah bir kere sonsuz güç sahibi. Allah'ın kadrini hakkıyla takdir edemediler diyor. Allah daha bakın zamansızlık boyutunda. Zaman insan o kadar kısıtlı bir akılla yaratılmış ki Allah'ın verdiği kadar. Zaman boyutunda değil mi? Bu üç boyutlu bir görüntü içinde yaşıyoruz biz. O da zihnimizde yaratılıyor inşallah. Mesela zamansızlığı kavrayamıyor insan. Ama Allah zamansızlık boyutunda. Allah katında zaman yok. Zamanı insan için yaratmış. Allah katında mekan da yok inşallah. Bunlar bizim kavrayabileceğimiz, bu kısacık, küçücük aklımızda kavrayabileceğimiz gibi değil. Allah sonsuz ilmiyle biliyor. Allah'ın Allah'ı bildiği gibi de hiçbir zaman bilemeyiz. Dolayısıyla Allah bir kader üzere bakın yaratmış ve bitirmiş. Ne zaman? Hocamız açıkladı bunu yani. Tek bir anın sonsuzda biri kadar bir zaman içinde. Yani bunu da hocamız anlaşılsın diye söylüyor. Yani zaman yok anlamında yani zaman sonsuz bir tek bir anın sonsuza biri kadar zaman zaten zaman yok demektir. Zaman olmayan bir zamansızlıkta Allah yaratıp bitirmiş. Bize gösteriyor. Haşa Allah için sürpriz bilmeme olabilir mi? Allah sonsuz güç sahibi. Yani sonsuz güç sahibi hocamız bunu açıklarken şunu da söylemişti inşallah. Tabii Kur'an'a dayalı olarak. Mesela Allah ahiretteki konuşmalarından bahsediyor insanların. Yani olmuş olan bizim için gelecek olanları Allah anlatıyor Kur'an'da. Bitmiş bazen olarak. Şimdiki zamanda, evet, bitmiş olarak. Bazen şimdiki zamanda, bazen gelecek zamanda, bazen de geçmiş zamanda. Yani bize Allah'a göre zaman olmadığını gösteriyor Allah inşallah. Mesela demişti hocamız, bizim için 700 trilyon sene sonrası Allah katında yaratılıp bitirilmiş. 700 katrilyon sene sonrası yine yaratılıp bitirilmiş. 700 katrilyon kere katrilyon sene sonrası yapacaklarımız, konuşacaklarımız yine yaratılıp bitirilmiş inşallah. Allah sonsuz güç sahibi. İnşallah.
Hocamızın Hayalin Diğer Adı Madde kitabını okurlarsa kardeşlerim zaten orada çok net anlatılıyor. Orada bütün konular anlatılıyor madde konusuyla Allah'ın izniyle. Yani cennet cehennem nasıl yaratılacak? Allah Allah'ın varlığı, yani Allah'ın mesela nerede diyorlar ya, yani Allah'ın nerede olduğu, yani varlığının her yerde olduğunu net anlayacağımız şekilde bir konu, madde konusu. Ve hocamızın pek çok kitabı var. Mesela İdealizm ve Matrix Felsefesi kitabı var yine hocamızın.
Kureli Küçük Adam var.
Küçük Adam, Gerçeği Bilmek kitapları var. Bunlardan kardeşlerimiz bakarlarsa
Zamansızlık ve Kader Gerçeği,
gerçeği var aynı zamanda. Çok detaylı anlatılıyor ve hani böyle bir kısım insanlar işte ben bunu anlayamıyorum gibi yapabiliyor. Yani anlayamıyorum ama teslim oluyorum da demiyor. Anlayamıyorum, ben daha kendi bildiğimi yaparım gibi davranabiliyor. Tam konunun anlaşılması için bu kitapların okunması şart. Okunduğu zaman net bir şekilde görülüyor ve anlaşılıyor.
Yani şunu bile yapsalar anlarlar, hocamız demişti onu. Elleri, herkes tek gözünü kapasın şimdi. Parmağını şu gözünün altına koysun şöyle. Hafif hafif dokunsun. Bütün odanın, televizyonun, bizim hepimizin karşısında böyle oynadığını görecek. Bütün görüntünün gidip geldiğini. Bu kadar yani işte. Bütün görüntü oynuyor. Sabit bir kararlılığı var mı görüntünün? Algı inşallah.
Maşallah.
Bütün o gördüğü gardıropları, arabaları, evleri, holdingleri, değil mi? Bir iş adamı geçsin, baksın holdinginin karşısında şöyle, şöyle yapsın. Bütün o holdinginin gidip geldiğini görecek böyle, arabalarının, yatlarının. Bu kadar. Yani dünyaya kapılacak bir şey yok. Şeytandan Allah'a sığınırım. Allah, inkar edenlerin amelleri dümdüz bir arazideki seraba benzer diyor. Bakın serap diyor Allah. Susayan onu bir susanır. Nihayet ulaştığında diyor Allah, bir şey bulamaz ve yanında Allah'ı bulur. Allah da onun hesabını tam olarak görür. Allah hesabı çok seri görendir. Kimse dünyaya kapılmasın. Dünya burası metalanma diyor Allah, değil mi? Mal ve çocuklarda çoğalma tutkusu. Oyun ve oyalanma konusu.
Kendi aranızda övünme.
İnşallah. Burada samimi olup kısacık bir hayat, sonsuz ahiret hayatı var. Hesap var Allah'a inşallah. Ve kesin bir gerçek bu. İnşallah.
İnşallah.
Evet. Ve inşallah Allah kaderde İslamiyet'in hakimiyetini yazdığını bize birçok deliliyle gösteriyor inşallah. Ve biz neyi algılayacağız? Altın çağı algılayacağız. İslamiyet'in gürül gürül hakim oluşunu algılayacağız. Allah bize bu görüntüleri de inşallah gösterecek. Sebep olarak da baktığımızda evrim teorisinin günümüzde her yerde artık çöküşe uğradığını ve her ülkede artık bilim adamlarının da teker teker yavaş yavaş evrimin aksi yönünde beyanlarda yavaş yavaş itiraflarda bulunmaya başladıklarını görüyoruz. Neden? Çünkü hocamızın bilimi kullanarak yaptığı, özellikle son 30 yıldır, 32 yıldır yaptığı çalışmaların bir sonucu olarak bütün dünyada evrimin de artık gerilediğini gözlerimize şahit oluruz. Şimdi yine evrime bir darbe vuralım inşallah. Bir tane kısa bir sunum var. Tek hücreli ama çok büyük fonksiyonları olan ve çok da güzel simetrisi ve şekilleri olan. Hepsi bir arada. İnşallah şimdi o sunumumuza başlayabiliriz. Evet. 4. Evet. Diatomlar bir siyanobakteri türü. Gördüğümüz gibi şekilleri böyle simetrik, rengarenk, gayet sanat eseri boyutunda. Oksijen üretilmesinden birçok canlının temel besini olmasına, hatta insanlık için çok önemli bir enerji kaynağı olan petrolün oluşumun sebebine kadar pek çok hayati fonksiyonu bulunan diatomlar, Allah'ın canlılık için olmazsa olmaz derecede öneme sahip olarak yarattığı mikroskobik canlılardandır. Bakın diatomun şeklini görüyoruz. Bunlar gözle göremeyecek kadar küçük mikroskobik canlılar. Ama şekilleri maşallah ve renkleri çok güzel, çok şahane, çok sevimli. Diatomlar mikroskobik bitkisel agdardır. En büyükleri 1 milimetre çapında olan bu minik canlıların 1 santimetre küp deniz suyunda yaklaşık 10 bin tanesi bir arada bulunabilir. Okyanuslardaki canlı organizmaların %90'ını oluşturmalarına rağmen diatomların tümü suda yaşamaz. Bu canlılar için ışık, su ve karbondioksit ve gerekli besinlerin olduğu her yer üremek için uygundur. Çok sağlam bir yapıları var. Genleri her türlü adaptasyona içeren proteinleri bulunduğundan dolayı hemen birçok zorlu ortamda yaşayabilme kabiliyetini Allah bu canlılara vermiş durumda. Bu mucizevi mikroskobik canlılar oldukça detaylı bir mekanizmaya sahiptir. Üzerlerinde çok sayıda gözenek vardır. Görüyoruz gözenekleri. Bu gözenekler besinlerin içeriye girip gaz değişimi yapmalarına olanak sağlarlar. Diatomlar oksijen üreten mikrofabrikalar gibi çalışırlar. Trilyonlarca diatom bu gaz değişimi sonunda kendi ihtiyaçlarının çok üzerinde oksijen üreterek atmosferdeki oksijen oranına son derece önemli bir katkıda bulunmuş olurlar. Zira atmosferdeki oksijenin sürekli sirkülasyonunda her zaman %20 oranında kalmasında en büyük etmen bitkiler diye biliyor insanların çoğu. Fakat bitkiler yaklaşık %30'unu yapıyor. Normalde neye hakim? %60-70 kadar oranını tek hücreli bu mikroorganizmalar yapıyor. Bunun yanı sıra denizlerdeki besin zinciri içerisinde de çok önemli bir rol alırlar. Diatomlar hayvansal planktonları oluşturan küçük canlıların temel besin kaynaklarıdır. Örneğin oldukça büyük bir canlı olan kambur balina gibi canlılar diatomlarla beslenirler. Bir canlının birkaç saat tok kalabilmesi için bir balinanın birkaç saat tok kalabilmesi için birkaç yüz milyar tane diatom yemesi gereklidir. Burada biz Allah'ın rezak sıfatını da görüyoruz. Koskoca bir canlıyı, yani dünyanın en büyük canlısını dünyanın en küçük canlılarıyla besliyor. Ama besliyor. Çünkü diatomların her birisi birer kendi besinini, enerjisini kendisi üretebilen tek hücreli canlılar maşallah. Her biri kendisi şarj olabilen pil gibi. Onu alınca bu balina ne yapıyor? Bütün besin ihtiyacını karşılamış oluyor. Öyle evrimcilerin dediği gibi bak, yok su besin sıkıntısı çekti, ayı okyanusa gitti. Yok okyanustaki balık besin sıkıntısı çekti, karaya çıktı gibi saçma sapan senaryoların olmadığını görüyoruz. Bak tek hücreli canlının 100 milyarcasını yediği zaman birkaç saat tok kalıyor balina. Balina 100 milyonlarca yıldır var hayatta. Demek ki besin sıkıntısı gibi bir konu hiçbir zaman olmuyor. Allah öyle bir ortamı yaratmıyor canlılara. Zaman zaman canlıların soyunun tükendiği gibi geçici anlık kısımlar görüyoruz. Ama geneline baktığımızda öyle hiçbir zaman sıkıntı çeken bir canlıya rastlamıyoruz. Keza balinaya baktığımızda bile 100 milyarlarcası diatomu her zaman bulabiliyor. Evet, devam edelim. Diatomların en etkileyici özellikleri ise kendi inşa ettikleri kabuklarıdır. Diatomlar mükemmel mimarlardır. Silisyum içeren kabukları serttir ve son derece simetrik bir görünümleri vardır. Göründüğü gibi. Diatomların kendileri için inşa ettikleri bu evler bazen parıldayan bir kozalığı, bazen bir spirali, bazen de ışıldayan kristal bir avizeyi andırır. İlginç olan ise 25 binden fazla diatom türü olmasına rağmen hiçbirinin kabuğunun bir diğerine benzememesidir. Maşallah. Tek hücreli diyoruz. Yani evrimciler basit gibi böyle adlandırıyorlar.
İlkel diye adlandırıyorlar.
Evet. Bak fotosentez var mı? Var. Azotu fix edenleri var mı? Var. Kendisine silisyumdan ev yapıyor. Bir de bunun simetrik altın oranında olmasını sağlıyor. Gözü de kulağı da hiçbir duyu organı anlattığımız gibi olmayan canlılar.
Ve 25 bin farklı türün hiçbiri de birbirine benzemiyor.
Ve benzemiyor. Evet. Bu hangi DNA'nın hangi geninde ne kadar büyük bir çeşitlenmenin sonucu maşallah.
Maşallah.
Sanat içinde sanat. Teknoloji içinde teknoloji.
Maşallah.
Devam edelim. Görüyoruz şuradaki mesela kabukları ne kadar güzel. Bu canlının görünümleri son derece hassas açılara sahip mükemmel bir matematik ve tasarım harikası olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu canlılar sadece 25 mikron çapında olduğunu hatırlatmaktan fayda var. Yani mikron milimetrenin binde biri. 25'i, binde birin oranının 25 katı işte. 25 mikron ise yaklaşık bir toplu iğne başı kadardır. Bir insanın 25 mikronluk bir alanda böylesine kusursuz estetik harikayı meydana getirebilmesi neredeyse imkansızdır. Bir de şu açıdan bakalım. 25 mikronluk bir alanda böyle bir sanatın olup olmadığını insanoğlu daha yeni gördü. Sanatı yeni keşfetti. Ya bu canlı sanat olmasaydı diyemezdi ki insan niye bunda simetri yok veya altın oran yok diyemezdi. Böyle bir ihtiyacı da yok insanın zaten. Bu Allah'ın mikro dünyada da sanatını bize göstermesi. Her yerden Allah'ın bir sanatını görüyoruz maşallah. Diatomlar inanılmaz hızlarda bazıları 8 hatta 4 saatte bir bölünerek üreyebilirler. Bu nedenle 10 gün içerisinde bir diatom 1 milyar ayrı birey haline gelebilir. Bu bize balinaların nasıl rahat bir şekilde beslenebildiklerini açıklıyor. Bu canlıların üreme hızları da özellikle oksijen ürettikleri için son derece önemlidir. Üreme hızlarındaki en küçük bir durağanlık, kuşkusuz bu önemli oksijen kaynağının büyük ölçüde azalmasına anlamına gelecektir. Bu da bütün canlılık için tehdit oluşturabilecek bir konu olduğundan dolayı Allah canlıların ne kadar ortam zorlu da olsa, öyle de görünse, çok hızlı bir şekilde üreyebilecek genlerle birlikte yarattığını bize gösteriyor. Bu canlılar fotosentez sayesinde ürettikleri minik yağ parçacıkları şeklindeki besinlerini hücrelerin içerisinde saklarlar. Bu minik yağ parçacıkları zamanla bir araya gelerek jeolojik ve biyolojik kuvvetlerin de etkisiyle petrol yataklarının oluşumuna neden olmaktadırlar. Pardon. Bugün kullandığımız petrolün çok büyük bir bölümünü tarih öncesi denizlerde ölen diatomlar oluşturmuştur. Bu diatom tabakaları da zamanla fosilleşerek diatomitleri oluşturmaktadırlar. Diatomitler endüstriyel amaçta da kullanırlar. Diatomit hafif ağırlığı ve gözenekleri ile ideal bir filtre yapısına sahiptir. Bu özelliği nedeniyle uzay endüstrisinde kullanılabildikleri gibi böcek öldürücü ilaçların üretiminden boya dolgusuna kadar farklı amaçlarla da kullanılabilmektedirler. Bildiğimiz ve bilmediğimiz canlıların sahip oldukları bu gibi özellikler Allah'ın sınırsız gücünü daha iyi kavramak için birer vesiledir. Allah şöyle buyurmaktadır. Şeytana Allah'a sanır. Maide suresi 3. ayette. Ey iman edenler! Allah'tan korkup sakının ve sizi ona yaklaştıracak vesile arayın. İnşallah. Mesela bu sunumda olduğu gibi.
Maşallah.
Allah'ın kudretini, sanatını, merhametini, rahmetini, her canlıyı nasıl uyum içerisinde yarattığını, birbiriyle çelişki olmadığını, diyalektik olmadığını, aksine uyumluluk, bir aradaki yaşamın, değil mi? Birbiriyle kardeş kardeş, dostça geçinmenin ve öldüğü zaman bile yine faydalı olmanın, yani diğer canlıların her zaman faydasına bir yaşam sürmenin izlerini hep görüyoruz. Maşallah. Allah'ın yarattığı dünya, düzen bize maşallah bunu gösteriyor.
Sırf şu sunum bile aslında bir insanın iman etmesi için evet, fazla fazla yeterli. Yani hani düşünsene abi, bir canlı var, 25 bin türü var, hiçbiri birbirine benzemiyor, hepsi çok simetrik. Hepsinin farklı farklı özellikleri var ve toplu yine başı kadar çok güzel bir simetriye sahipler, görüntüye sahipler.
İnşallah.
Sırf bu bile insanın iman etmesi için yeterli aslında.
Allah'ın halık sıfatı var inşallah. Her şeyin varlığı ve varlığı boyunca geçireceği bütün halleri, hadiseleri tespit eden, tespit ve tayin eden ve ona göre yaratan, yoktan var eden. Bakın, her şeyin varlığı ve varlığı boyunca geçireceği bütün zamanları, bütün aşamaları, mesela diatomları yaratan ve onun varlığı boyunca geçireceği bütün anları yaratan Allah inşallah ve ona göre yaratan ve yoktan var eden Halik maşallah.
Maşallah. Evet. Şimdi kısa bir aramız var. Aramızdan sonra tekrar birlikte olacağız. Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz sayın izleyicilerimiz.
Evet, duymayla ilgili bir sunumumuz var, ona tamam, devam edebiliriz. Bir arkadaşımızla konuştuğumuzda ses dalgaları kulak kepçesi tarafından toplanır. Ses bu yolculuğu sırasında saniyenin 50'de 1'i kadar kısa bir zamanda 6 metrelik bir yol kat edebilir. Bakın, bir arkadaşla konuşurken karşımızdaki kişiyle saniyenin 50'de 1'i kadar bir sürede 6 metre gidiyor ses. Ve bu sesin bu hızı mutlaka gerekli, yani bu olmazsa duyamıyoruz. Duysak bile ses dalgalarını gerektiği gibi algılayamıyoruz ve gözle mesela görme ile duyma arasındaki senkronizasyon bozuk oluyor. Hani bazen böyle işte televizyonlarda olur, işte görüntü ayrı gelir, ses ayrı gelir. Bu hızın, yani bu şu anda gördüğümüz işte bu senkronizasyonun olması için bu hızın olması şart inşallah. Yine iki kulağın içinde titreşen hava hızla orta kulağa kadar olan mesafeyi kat eder ve 7.6 milimlik milim çapında olan kulak zarı titremeye başlar. Bakın, ses orta kulaktan ilerliyor ve 7.6 milim çapında olan kulak zarını titretmeye başlıyor. Kulak zarı kendisine ulaşan titreşimleri güçlendiriyor. Bakın, öyle bir mekanizması var, güçlendirme gibi bir mekanizması var ve orta kulak bölgesine aktarıyor. Kaliteyi yükseltiyor yani bir nevi. Hatta öyle programlar vardır, bilgisayar programları vardır. Siz verirsiniz, o sesin kalitesini arttırmaya çalışır, yükseltmeye çalışır. Sesini yükseltebilirsiniz mesela, onun için ayrı bir program vardır. Aynen burada o program çalışıyor kulak içerisinde, kulak zarında. Ve sesin seviyesini yükseltiyor. Burada hiçbiriyle çok birbiriyle çok hassas bir dengede temas ediyor. Eden çekiç, örs ve üzengi olarak bilinen 3 küçük kemik bulunuyor. Bu üç kemikçik birbiriyle bağlantılı biçimde kulak zarı ile iç kulağımız arasında bulunuyor. Evet, ses titreşimleri böylece mekanik titreşimlere dönüşüyor. Daha sonra ise bu kemiklerdeki titreşimler iç kulağa iletiliyor. Ve buradaki salyangoza benzeyen koklea isimli yapının içinde bulunan özel sıvıyı hareketlendiriyor. Bakın ne kadar detaylı bir sistem. Sırf bir duyma sisteminden şimdi, bahsediyoruz burada. Ve çok yüzeysel anlatıyor.
Şimdi sıvıyı titreşimi hareketlendiriyor diyoruz ya. Şimdi izleyeceğimiz hani bayağı bir ses dalgasının bir sıvı kütlesini böyle hareketlendirdiği böyle büyük bir şey aklına gelebilir. Geçen bak Oktar da örnek vermişti. Şu kulağın dibinde parmağımızı birbirine sürtüyoruz. Onu duyuyoruz mesela sesini. Bunun ne titreşimi olacak ya? Bu ne kadar bir güç üretir? Ne kadar büyük bir ses titreşimi üretir? Çok küçük bir ses tonunu bile duyabilecek hassasiyette bir bizim kulak yapımız var. Bu iletim mekanizmasını incelediğimizde de ses ilk önce kulak zarına geliyor. Onu titreştiriyor. Ses dalgası dediğimizde şu küçük parmağımızı sürtüyoruz. Bundan bir titreşim oluşuyor. Bu kadar küçük bir titreşim bile saniyenin 50'de 1'i kadar bir sürede 6 metre değil mi hız yapıyor. Bu da değişmeyen bir ses dalgası. Zar titriyor. Zarıdan sonra sırayla çekiç, örs, üzengi 3 tane kemikçik titreşiyor. O da kokleanın değil mi salyangozun kendi zarını titreştirip oradaki sıvının komple titreşmesine sebep oluyor ki salyangozun içerisinde böyle dolanan ve içi sıvı dolu bir yapı var. O her kıvrımında ayrı bir ton algısı oluşuyor. Ve o titreşen su sıvının dalga boyuna göre algılanıp ses dediğimiz tonlardan oluşan, farklı farklı desibellerden oluşan ve birçoğunda müzik dinliyorum mesela, armoni oluşan çok değişik bir yani ve sonucunda da çok büyük uyumla bir kompozisyon ortaya çıkıyor. Anlattığımız konunun aslında birçok bileşenin tamamıyla meydana gelen çok güzel bir şey uyum var orada maşallah.
Maşallah. Maşallah.
Ve de bu orada elektrik sinyaline çevriliyor tabii. Yani
evet. Çok
teknoloji bir durum var. Mesela farklı ses tonlarının birbirinden ayrıştırdığı yer kokleadır. Kokleanın içinde tıpkı müzik aleti olan arpteki teller gibi değişik kalınlıklardaki ince teller uzanır. Yine burada şeklini görüyoruz.
Onun ayrıntılı videosu Oktar Hocam'la vardı. Onu biraz sonra gösterebiliriz evet, olması.
Evet. Arkadaşımız ya da bir müziğin sesi bu telleri adeta çalar. Duyduğumuz ses başlangıçta düşük perdeden başlamış, sona doğru yükselmiştir. Önce kalın teller titreşir, sonra bunu inceleri takip eder. Sonunda iç kulaktaki on binlerce çubuk şekilli cisimcik kendi titreşimlerini işitme sinirlerine aktarır. Ve de hani belli bir eşik arasında duyuyoruz. O da çok mucizevi bir durum. Yani çok bir parmağın sürtünmesindeki sesi bile duyabiliyoruz ama işte mesela bir karıncanın yürüme sesini duymuyoruz.
Evet.
Veya da çok büyük sesleri algılayabiliyoruz. Mesela işte işte bir balon patlıyor mesela çok büyük bir ses çıkartıyor. Onu duyabiliyoruz ama bazı sesler var ondan çok daha yüksek. O yüksek sesleri de duyamıyoruz. Mesela dünyanın dönme hızının sesini veyahut da işte uzaydaki sesleri veyahut da o eşikten çok daha yüksek sesleri duymuyoruz. Yani belli bir eşik arasında o zar titreşiyor. Çok yüksek veyahut da az olursa titreşmiyor. Bu da çok büyük bir nimet. Aynı zamanda kulak dıştan içe doğru titreşiyor. İçten dışa doğru titreşmiyor. Bu da çok büyük bir nimet. Neden öyle? Çünkü eğer içten de titreşiyor olsaydı biz mesela damarlarımızdaki akan kanın sesini de duyardık.
Evet.
Yani kalbin sesini fabrika yani. Sesi gibi bir ses olurdu sürekli. Sırf sadece damarlardaki akan kandan. Kalp sesimiz ayrı, midemizin çalışması ayrı, işte ciğerlerin çalışması ayrı, beyindeki fonksiyonların çıkardığı sesler ayrı. Yani böyle gece işte sessiz bir ortamda yatağımıza yattığımızda kulağımızdaki seslerden zaten etrafımızı duyamazdık yani. Öyle bir sessiz bir ortamda bile etrafımızı duymamız mümkün değildi. Bu sadece çok ufak bir şeyden dolayı böyle. Kulak zarı içten titreşmiyor. Dıştan gelen sesleri algılayacak şekilde titreşiyor. İçten bir ses geldiği zaman titreme yapmıyor, sabit kalıyor. Bakın, sadece mesela bu olmasa insan hayatı mahvolurdu. Yani yavaş yavaş kademeli değişiklikler. Hangi doğal seleksiyon kulak zarının içten titreşmesini engelleyebilir? Kaplanlardan kaçan ceylanlar koşarken böyle bir özellik kazandı mı diyeceğiz? Yani yaşam savaşıyla böyle bir şey nasıl kazanılabilir? Yaşam mücadelesiyle böyle bir özellik nasıl kazanabilir? Mümkün değil. Ya bu süper lüks bir şey yani insan için yaratılmış. Milyonlarca lüks detay var, nimet var. Onlardan sadece bir tanesi inşallah.
İnşallah, maşallah.
Evet. Onun filmini gösterelim o zaman inşallah. Bu kulak kepçesi. Kulaklarının olduğu yer orta kulak. Kulaklarından itibaren. Burada bir orta kulak boşluğu var. Bu da Öztaki borusuyla bizim ağız boşluğuna bağlanıyor. Böylece buradaki hava basıncı dışarıdaki ortamla denge halinde tutuluyor. Çok önemli bir görev var. O da olmazsa olmaz. Ve salyangozun olduğu da iç kulak var. Kemiğin içerisinde görüyoruz burada. Şimdi nasıl çalıştığını izleyelim inşallah.
And the inner ear, the auricle, the visible...
Ses dalgaları geliyor.
Collects sound waves and directs them to the auditory canal.
Ve dış kulak yolundan kulak zarına geliyor. Burada bir wax yapısında bir sıvı üretiliyor ki temiz tutuyor kulak yolunu. Bakın kulak zarını titreştirmeye başlıyor. Biraz önce gördük 7.6 milimetrelik bir yapısı var bunun. Buna bağlı olan örs, üzengi ve çekiç kemikleri var. Üzengi en sondaki olan. Onlar o kadar milimetrik kemikler ki buradaki gibi büyük değiller tabii böyle milimetrik yapıda. Fakat birbirine mükemmel uyumlu olarak yaratılmış inşallah. Bakın birbirini titreştiriyor. O da gidiyor iç kulaktaki bir pencerenin içinde üzengi kemiği. Oradaki sıvıyı titreştiriyor. Neredeki salyangozun içindeki sıvıyı titreştiriyor. Burada Öztaki borusunu görüyoruz bakın. Basınçları dengeliyor Öztaki borusu. O da tam olması gerektiği yerde. O olmasa mesela işitme olmuyor. Evet. Bu şekilde bakın gördüğünüz gibi sıvıyı titreştiriyor. O sıvının titreşimlerine göre içeride tüy hücreleri var. Şimdi birazdan nasıl çalıştığını göreceğiz. Onları titreştirerek elektrik sinyali üretiliyor ve elektrik sinyali sinirler yolu, işitme siniri yoluyla beyne taşınıyor. Şimdi iç kulağın nasıl işlediğini görelim. Bakın şimdi Corti organı denen bir organ var. Salyangozun olduğu. Bakın kemiğin içerisinde salyangoz. Bunun içinde çok özel hassas tüycükler var. Biz bunlarla işliyoruz. Nasıl işliyoruz? Şimdi onu gösterecek bakın. 2,5 bir tur atarak böyle dönüyor. Burada altın oran var. Altın oranına yaratılış var maşallah. Bakın 3 tane boşluktan oluşuyor. Scala media denen boşluk. Corti organı. Bu işte alıcı organı. Bununla işitiyoruz biz. Nasıl işitiyoruz bakın. Endolimf denen bir sıvı var. Özel karışımı olan bir sıvı. Bunun üzerinde tektoriyel membran denen, zar denen bir yapı var. Görüyorsunuz tüycüklerin üzerinde. Bir de baziler membran diye tüy hücrelerin altındaki yapıyı görüyorsunuz. Ve tüy hücreleri. Şimdi yakından, daha yakından gösterecek. Bakın, iç tüy hücrelerini gösteriyor. Bir de dış tüy hücreleri var. Beyne giden sinirlerin %95'i iç tüy hücrelerinden gider. Beyinden de bu dış tüy hücrelerine özel sinirler gelir. Bakın şimdi daha yakın çekimde tüycüklere geldi. Tüycüklerin üzerinde çok hassas sinirler var. Şimdi ses kokleye nasıl giriyor onu gösterecek. Ses dalgaları geliyor. Kulak zarını titreştiriyor biraz önce gördük. Ve üzengi kemiği diğer kemiklerle bağlantılı olarak kulak zarıyla bağlantılı olduğu için yuvarlak pencereden içerideki sıvıyı titreştiriyor. Evet. Bas sesleri tepede, tiz sesler dipteki tüy hücrelerini titreştiriyor. Yani tiz hücre yüksek frekanslı ses geldiği zaman bu başlangıç yerindeki tüy hücreleri titreşiyor. En bas seslerde en tepedeki. Bütün bunların arasındaki diğer seslerde bulundukları yere göre o tüy hücrelerini titreştiriyor. Mesela buradakini titreştirdiği zaman ayrı bir ses duyuyoruz. Buradakini titreştirdiği zaman ayrı bir ses. Böylece biz sesleri ayırt edebiliyoruz. Sonunda bizim duyduğumuz tiz, bas, karışık artık nasıl bir ses duyuyorsak ona göre bu hangi bölümündeki tüy hücrelerini titreştiriyorsa sesin öyle bir kalitesi oluyor. Bazla tiz arası, tizle bas arası gibi. Ve bu müzik oluyor maşallah.
Ama o sıvının içerisinde bu sesin kaybolmaması, karışmaması çok mucizevi bir konu.
Şimdi bakın onu gösterecek nasıl olduğunu. Bakın şimdi tüy bu sıvı titreştiği zaman bu hareketi oluyor bu organın, alıcı organın. Hatırlarsak burada tektoriyel membran ve baziler membran vardı. Bunların arasında tüy hücreleri var. Şimdi bu sıvı titreştiği zaman bakın yukarı doğru hareketle depolarizasyon oluyor. Aşağı doğru hareketle de eski haline dönüyor, repolarize oluyor. Evet, bu titreşim işte elektrik akımı meydana getiriyor. Burada resimde, filmde görüldüğü gibi. Peki nasıl geliyor bu elektrik akımı meydana? Bakın, bu tüy hücrelerinin tepesinde yüksek potasyum konsantrasyonu var. Potasyum iyonu daha yüksek oranda bulunuyor. Aşağıda da daha az oranda bulunuyor. Evet, depolarizasyon sırasında ki potasyum döngüsü yüksekten alçağa doğru bir elektrik akımı meydana getiriyor. Bu elektrik akımı ne kadar hassas bakın maşallah. Beyne taşınıyor. Biz işte o gördüğümüz gibi tiz, bas, müzik, insan sesi beyinde bunları yorumluyor inşallah.
Yani şu o sillerin, o titreşen tüycüklerde bir kere çok büyük maharet var.
Atom hassasiyetinde.
Atom hassasiyetinde ve onun proje bilgisi de DNA'da var. Ama nerede konulacağı, o silin nerede konuşlanacağının bilgisi de var. O silden kaç tane olacağının bilgisi de var. O silin devamındaki sillerin daha yüksek dalga boyunda ancak titreşebilecek özellikle olmasının bilgisi de orada var. Ve bu tamamen dolana dolana bütün salyangozun tepesine kadar çıkıyor. Mesela eksik olsa salyangozun tepesinde basları duyamıyorsun mesela. Yüksek frekanstaki sesleri duyamıyorsun. Duyu kaybın olmuş oluyor. Tam bir duyma olmuyor. İçindeki mesela salyangozun sıvısı eksik olsa ki insan ne yapıyor? Normal taklada atıyorsun, suyun içine de yüzüyorsun. Her türlü vücut hareket ediyor. Sürekli denge bozucu birçok hareket yapıyor. Ama her ortamda hep ses duyuyorsun yani.
Denizin altında dahi sesleri duyuyorsun.
Ya şu bakın tekrar yapalım bakın. Parmağını alalım, evet. Parmağımızı alalım. İki parmağı birbirine sürttürelim kulağın yakınına. Yani normal rahatsızlık yoksa insanın kulağında bu sesi algılıyoruz, duyuyoruz. Nasıl oluyor bu? Yani bunun sürtünmesinden çok az böyle minik bir titreşim oluyor. Havada bir titreşim meydana geliyor. O gidiyor kulak zarını titreştiriyor şimdi bizim. Ama burada kaybolmuyor bu enerji. O kulak zarından örs, çekiç ve üzengi kemikleri o gördük böyle. Üçü birlikte havada asılı onlar böyle asılı olarak duruyor. Sallanmaya başlıyor. Orada da minnacık bir kas var. Fazla böyle yüksek akımlı ses oluştuğu zaman o kasılarak zarar vermesini engelliyor. O üç kemiği titreştiriyor bakın şu hareket. Burada bitmiyor. Üzengi kemiği hatırlarsak salyangozun içinde yuvarlak pencereden içerideki sıvıyı titreştiriyordu. Bakın şu hareket içerideki sıvıyı titreştiriyor. O sıvı gidiyor, o tüycükleri hareket ettiriyor. Nasıl hareket ettiriyordu? O iki zarın arasında bir hareket meydana getirttiriyor. Orada potasyum birdenbire hücrenin içinden akmaya başlıyor. Yüksek oranda bulunduğu yerden, alçak oranda bulunduğu yere doğru. Bu sinir üzerinde bir akım meydana getiriyor. Ama minnacık böyle, milivoltluk, o kadar küçük bir akım ki bu böyle. Bakın o da kaybolmuyor. O da sinir üzerinde gidiyor. Beyindeki duyma merkeziyle ilgili, beynin yan tarafındadır duyma merkezi. Oradaki hücreleri uyarıyor. Oradaki iyonların akımını sağlıyor içeriden yukarı ve ses oluyor bu.
Maşallah.
Sübhanallah.
Bir de hepsinin birbirinden bilgisi var. Yani salyangoz şu işlemi yapacak diyor. İşte içerideki tüy hücreleri bu işlemleri yapacak diyor. Ve bunun sonucunda da ses algılanacak olduğunu hepsi biliyormuşçasına hareket ediyor. Yani organize bir hareket var aslında.
Ya hepsi bakın silsile halinde mükemmel yaratılmış. Yani maşallah. Kulak zarı, o kulak zarının temas ettiği kemiklerin yapısı, o minnacık titreşimleri, o kadar minik bir titreşim ki o buna, yani bu sesi algılayacak bir titreşim meydana getiriyor. O sıvının titreşim algılanıyor. O tüycükler atom boyutunda titreşiyorlar. Yani atom boyutunda titreştiği zaman o onu hemen elektrik sinyaline çeviriyor. O kadar hassas.
Ve oradaki mesela sadece dışarıda olan tüy hücrecikleri olmasa yine biz sesi algılayamıyoruz. Yani hani çok fazla detayı, hani diyorlar ya hani kulak kendi kendine oluştu, evrimle oluştu diyorlar. Mümkün değil çünkü zaten indirgenemez kompleksliği olduğu da buradaki her detayda görünmüş oluyor inşallah.
Yani evrimci kulakla, kulak evrimle oluştu dediği zaman tutacaksın kulağından. Böyle diyeceksin ki bir protein tesadüfen olamıyor mu? Olamıyor diyecek. Bırakacaksın kulağını. Teşekkür ederim diyeceksin. Evrim evrim yok. Bu kadar.
İnşallah.
Fazla detaya girmeye
çok
gerek yok.
Evet.
İnşallah. Fosil var mı diyeceksin? Yok diyecek. Varsa getir 10 trilyon var diyeceksin. Getiremeyecek. Sonra ne diyecek? Ben ara geçiş formuyum. Bana 10 trilyon verir misiniz? Yani ne diyeceğiz?
Teşekkür, evet. Teşekkür
ederim. Bıraksınlar bu işleri. İnşallah. Allah'ın yarattığı çok açık.
Maşallah.
Ve sonsuz gücüyle, sonsuz sanatını gösteriyor Allah bize. Sani sıfatı var Allah'ın inşallah.
Maşallah.
Yoktan var eden.
Ben
Bedi
hocam,
sıfatı da var Allah'ın inşallah.
Kalpten bahsetmek istiyorum biraz. Hocamızın Kan ve Kalp Mucizesi kitabı var. Bunu da seyircilerimize ben göstereyim. Görülüyordur umarım. Şöyle. Çok önemli bir kitap. Çok güzel bir kitap. İçinde epey kan ve kalp konusuyla ilgili çok detaylı bilgiler var. Ben şimdi bunlardan biraz bilgiler vermek istiyorum. Kanın özelliklerinden biraz bahsetmek istiyorum. Hani hepimizin vücudunda zaten kan var. Ne işe yarıyor kan? Kan vücudumuzdan daha da geniş düşünürsek aslında bir yazılım düşünelim. Hani insanlar tarafından yapılmış. Bu yazılım hem hasar tespiti yapsın ve onarımını yapsın. Bu yazılım enerjinin dağıtılmasını sağlasın. Bu yazılım, yani bütün işlemleri tek bir sistem yapacak. Bu yazılım atılacak malzemelerin atılmasını sağlasın. Bu yazılım hücrelere, yani gerekli teçhizata gerekecek olan desteği sağlasın. Yani lojistik desteğini. Böyle bir şey olabilir mi? İnsan üretimi. Böyle bir şey yok. Böyle bir yazılım bugüne kadar yapılmadı ama Allah bütün insanların vücuduna bu saydığım işlemleri yapabilen bir sıvı yerleştirmiş inşallah. Bunun da adı kan. Bununla ilgili bir sunumumuz var. Onu göstermek istiyorum kardeşlerimize. İki açabilirsek.
Tabii biz kulağından tutuyoruz derken bilimle, fenle, bilimsel delillerle inşallah. Yoksa dinde zorlama yoktur diyor Allah. Şeytandan Allah'a sığınırız.
İnşallah.
Tam demokrasi vardır. İsteyen istediğine inanır.
İnşallah.
Ama iyiliği emreden, kötülüğü sakındıran bir topluluk olsun diyor
i̇nşallah.
Allah. Biz Allah'ın emri dolayısıyla inşallah doğrusunu anlatırız.
İnşallah.
Ve mücadele ederek anlatırız. Yani bilimsel mücadele vererek inşallah.
İnşallah.
Ama inanır inanmaz tabii kendi bilir inşallah.
İnşallah. Ben kalbimizde kan basıncını ölçen alıcılardan bahsetmek istiyorum. Kardeşlerimiz de görüyorlar. Vazopressin hormonu kan damarlarını kasar ve böylece kan basıncı arttırılabilir. Bu da çok özel tasarlanmış bir güvenlik sigorta sistemidir. Kalbin kulakçık bölgesinin ve kalbe gelen damarların içine basıncı, kan basıncını ölçen çok özel alıcılar yerleştirilmiştir. Bu alıcılardan çıkan sinirler ise sanki bir kablo bağlantısı yapar gibi hipofiz bezine bağlanmışlardır. Normal kan basıncı altında bu alıcılar sürekli olarak uyarılmakta ve bu kablolar aracılığıyla hipofiz bezine durmaksızın bir elektrik akımı gönderilmektedir. Yani aslında biz normal burada konuşurken, günlük hayatımızı yaşarken kalbimizde, sadece kalbimizde çok fazla reaksiyon oluyor ve çok fazla bizi hayatta tutan işlem oluyor. Bunları şu an aslında burada incelemiş, görmüş oluyoruz. Hipofiz bezi ise sinyalleri aldığı sürece vazopresin hormonunun salgılanmasını engellemektedir. Yani sırf bu sinyaller gitmese hipofiz bezine, vazopresin hormonu salgılanacak ve işlem olmayacak. Yani kan basıncı ölçülemeyecek. Peki hipofiz bezi ne zaman harekete geçer? Hipofiz bezi ciddi bir kanama durumunda insan çok kan kaybettiği zaman ve damarlarda bulunan kan miktarı azaldığı zaman harekete geçer. Bu da kan basıncının düşmesi anlamına gelir ki düşük kan basıncı hasta açısından çok tehlikelidir. Herkes bunu çok iyi bilir inşallah. Kan basıncı düştüğü anda damarların ve kalbin içinde bulunan alıcıların hipofize gönderdikleri sinyalde kesilir. Bu da hipofizin alarm durumuna geçmesine ve vazopresin hormonu salgılamasına neden olur. Yani aslında öyle bir şey ki hocam, normal hani herhangi bir yerimiz bir kaza eseri kesildiğinde bizim hakim olmadığımız, bizim müdahale etmediğimiz hipofiz bezi bizim adımıza, bizi korumak adına müdahale ediyor ve vazopresin hormonunun salgılanmasına, yani hani İnsanı Allah insana bırakmamış aslında. Bıraksa insan hakikaten çok fazla canlı kalamaz.
Bir an hayatta
değil
kalamaz.
Mi? Bir an hayatta kalamaz yani. Hani Allah insanı insana bırakmamış maşallah. Devam ediyorum. Vazopresin hormonu deren kalp damarlarının etrafında bulunan kasların kasılmasına neden olur ve bu işlem kan basıncının yükselmesini sağlar. Yine burada çok mucizevi bir durum var. Yani o hormon kasların kasılmasına sebep olup kan basıncının yükselmesine sebep oluyor. Ama bu yine bizim kontrolümüzde değil. Sırf bu çalışmasa herhangi bir yerimiz kesilse yine ölüyoruz. Değil mi hocam inşallah?
Ya özellikle Allah böyle yaratıyor ki evrimle oldu, tesadüfen oldu ve haşa Allah yok demesinler diye.
İnşallah.
Mesela bir örnek, bir robot icat edilse, ki robot yapıyor insanlar. Robotun da arkasından bir priz çıksa, uzun bir kablo ve elektriğe bağlı olsa, robot o şekilde mesela konuşmaya başlasa. Robot dese ki kardeşim ben kendimi kendim tesadüfen oldum. Yapan bilim adamlarına dese siz beni yapmadınız. Ben tesadüfen zaten doğadan milyonlarca yıl olduğumu duruyorum. Bak hopluyorum, zıplıyorum, konuşuyorum falan. Ben kendim yapıyorum, kendim aktarıyorum, kendim düşünüyorum dese ne düşünüyor bilim adamları robot hakkında? Tabii tabii der. Değil mi? Prizi bir çekse
olay biter yani. İnşallah.
Robota iki olayın, tokat atar robot.
Olayın komedisi, trajikomik tarafı bu yani. Bir prize bak olay. İnşallah. Onun gibi insanoğlu da robot işteyse sadece öyle. İnsanoğlunun da bütün sistem ya hepsiyle Allah'a biz itaat ediyor durumdayız. Bütün hücrelerimiz, DNA'mız Allah ne diyorsa, ne diliyorsa onu yapıyor.
İnşallah. Her şey varlığıyla Allah'ı tesbih ediyor. Yani evet. Her şeyin varlığı Allah'ın varlığını ispatlıyor ve yücelttiriyor inşallah.
Maşallah.
Her
maşallah.
Şey diyor Allah, bir ayette şeytandan Allah'a sığınırım. Her şey istese de istemese de Allah'a teslim olmuştur diyor inşallah.
Maşallah.
Yani normalde bu saçmalığa inanan da Allah'a teslim olmuştur. Darwinist de Allah'a teslimdir. İnşallah. Ateist de Allah'a teslimdir. Her şey Allah'a teslimdir inşallah.
İnşallah. Hocam ben bir tane şu şimdi slide'da gördüm de. Burada vazopresin hormonu üreten hipotalamus hücreleri kendilerinden çok uzakta olan, çok uzakta bulunan damarların etrafındaki kas hücrelerinin yapısını, yani bu şuna benziyor aslında. Orada uzakta bir sistem var, biz hiç görmedik ama o sistemin nasıl işlediğini bilmememize rağmen ne yapılması gerektiğini biliyoruz gibi bir durum var. Yani hani hiç görmediğim bir yer hakkında bir fikir söyleyebilir misin? Söyleyemezsin ama burada vazopresin hormonunu üreten hipotalamus hücreleri bunu biliyorlar. Yani bu da aslında hani yine indirgenemez kompleksliğin önemli bir detayı olmuş oluyor. Çünkü hiç görmediğin bir yerdeki, hiç haberin olmayan bir sistemi sen bilerek, yani bilmediğin halde onu nasıl çalışması gerektiğini tarif ediyorsun. Bu indirgenemez kompleksliğin yine önemli bir kanıtı oluyor ve evriminde asla ve katiyen olamayacağının önemli bir kanıtı oluyor. Yine kan basıncının artması için bu damarların kasılmaları gerektiğini nasıl öğrenmişlerdir? Yani hani kan basıncı, bir yerimiz kesildiğinde kan basıncımız artıyor ya, bu damarların kasılmaları gerektiğini bunlar nasıl öğreniyorlar? Bunları, hani bunu yapmalarını onlara söyleyen kim? Burada işte tekrar ve tekrar biz Allah'ın üstün yaratışını ve Allah'ın üstün gücünü, Allah'ın üstün Allah'ın bize gösterdiği üstün özellikleri görmüş oluyoruz inşallah. İnşallah. Yine devam ediyorum. Bu hücrelerin kasılmalarını sağlayacak kimyasal formülü nasıl üretebilmektedirler? Bu da başlı başına çok önemli bir konu aslında. Hani bunu üretecek kimyasal formülü kim biliyor? Ya da kimyasal formülün ne olduğunu bilen kim? Bunu evet. Üreten kim? Bu akla sahip olan kim? Değil mi? Bütün bu soruları sorduğumuzda karşımıza bir tek bu Allah'ın hani bize verdiği üstün bir nimet olduğunu görmüş oluyoruz. Allah'ın üstün yaratışını görmüş oluyoruz. Yine kalp ve hipofiz bezleri arasındaki iletişim ağının kabloları döşenip böyle kusursuz bir alarm sistemi nasıl meydana gelmiştir? Yani hani internet ağ sistemleri var. Hepimiz çok iyi biliyoruz. Denizlerin altından gidiyor, kabloların altından gidiyor. İnsan hani evrimciler de diyor ki bu kendi kendine oluşmuştur gibi bir örnek oluyor aslında. Hani insanın kalp ve fiz arasındaki iletişim ağının oluşması aynı denizlerin altından geçen, şehirlerin içinde geçen fiber optik internetin kendi kendine oluştuğunu iddia etmek kadar aslında saçma bir şey inşallah. Devam ediyorum. Şüphesiz ortada mükemmel bir yaratılış vardır ve bu insanın şuursuz tesadüfler sonucu değil, Allah'ın yaratmasıyla var edildiğini göstermektedir. Yani hakikaten onu düşününce hocam, hani bütün dünyanın etrafında değil mi internet var, yerin altından gidiyor, denizin içinden geçiyor ve birisi çıkıp diyor ki bu aslında kendi kendine oluştu diyor. Bu mümkün mü? Değil. Vücutta bundan çok daha kompleksi var. Sırf kalple hipofiz bezi arasında çok daha kompleksi var. Bu mümkün mü diyorsun? Adam bir şey diyemiyor. Yani belli ki evrimin olmadığı Allah'ın üstün yaratışı çok belli. Yani bunları şu gördükten sonra hala göz göre göre inkar etmekte sadece Darwinistlerin inatçılığı oluyor. İnşallah.
Evet, yani canlılardaki sistemler ve bir de canlılarda davranışlar var. Yani bu
genle alakası olmayan,
evet,
değil mi?
Evet, genden, proteinden kaynaklanan bir özellik de değil. Normal, akıllı, fikirli bir davranış biçimi sergiliyor. Mesela bakın şimdi gladyatör örümcekleri var. Onların nasıl avlandığını görelim hep birlikte. Bakın, bu çok büyük mucize. Hocamız dün bahsetti. Bu örümceğin, bu iplikçiği, yani proteinlerden oluşuyor. Ama önce sıvı halde bu. Sonra su çekiliyor bunlardan ve katı bir hale dönüşüyor. Ama bu çıkış anında gerçekleşiyor. Yani katı hale dönülmesi. Yani örümceğin ipliği, örümceğin içinde makaraya sarılı da o makara açılmıyor. Değil mi? O reaksiyonlar hızla gerçekleştiriliyor ve iplikçik olarak çıkıyor dışarı. Bakın nasıl çıkartıyor. Gayet süratle, hiç kopmadan, ayrılmadan içerideki sıvı hali katı hale dönüşüyor. Bir anda oluyor bu. Ve normal, bakın, vücudundan çıkıyor gördüğünüz gibi o minik kanallardan. Sonra bunları birleştiriyor birbirine. Ya makaraya sarılı gibi çıkartıyor, bakın dikkat ederseniz. Çok süratli bir biçimde maşallah.
Örüyor yani bu, değil mi? Orada bir desen, evet, var.
Ve dünyanın en sağlam ve esnek maddesi. Aynısı yapılamıyor. Bunu böyle bir ağ haline getiriyor. Bu sanatla, bakın bu, yani bu bir davranış bu. Yani bu bir akıl sergiliyor burada. Kendisine ait olmayan bir aklın tecelli ettiğini görüyoruz.
İnsan üstü ve akıllı.
Evet, yani gladyatör insan olur ya. Gladyatör bildiğimiz değil mi? Kemen atar, ağ atar falan böyle. Örümcek milyonlarca yıldır bunu yapıyor. Bakın mükemmel hazırlıyor. Ayaklarıyla da tutmuş böyle, geriyor onların ayaklarının arasında. Hatasız, bakın orada durarak böyle asılı havaya. Şimdi bekliyor, gözleri bunlar. Bakıyor. Tepeden bakıyor böyle. Avı yavaş yavaş geliyor. Bakın o hazırladı. Hiç kıpırdamadan duruyor. Burada da gözlerini görüyorsunuz. Bakıyor. Hiç kıpırdamadan duruyor.
Yavaş çekim.
Evet, ağır çekim. Birdenbire hop yakaladı. Paketledi. Artık kurtarır yok onun. Yapacağı bir şey yok. Çünkü o kadar sağlam ki örümceğin ipeği. Ondan artık kurtarması imkanı yok. Bakın şimdi özel paketleyici, bakın dikkat ederseniz.
Daha kalın bir şey.
Yine son süratli jelatin gibi paketleyici ipekçik çıkartıyor bu sefer. Ama nasıl oluyor bu? Yani bu çok üzerinde düşünülmesi gereken bir konu. Dün hocamız bunun yani üzerinde durdu. Bu birdenbire sıvıyken katı bir halde çıkıyor dışarıya. Ama vücudundan da kopmuyor. Yani vücudunda değil mi? Çıkış anı ve çok süratli olarak çıkıyor, bakın dikkat ederseniz. Çok süratli toplayabiliyor mesela. Onu da dedi hocamız. Nasıl yiyor ya bunu? Yani bunu bu birdenbire toplayarak yiyerek yukarı kalkıyor. Çok süratli, sanki makaradan açarmış gibi böyle. Bakın dikkat ederseniz.
Ve insanoğlu.
Ama bu farklı, bu paketleme için bu, özel bu.
Teknolojisine rağmen şu anda bu küçücük örümceğin yaptığı şeyi devasa fabrikalarda üretemiyor.
Evet.
Yani evet. Örümcek yapıyor bunu. Parmak kadar bir örümcekten bahsediyoruz. Diyorlar ki evrimciler, işte örümcek bunu milyonlarca yıl içerisinde kendisi gelişmiştir, geliştirmiştir, bulmuştur diyorlar. İnsana bakıyoruz. Yine insan da binlerce senedir yaşıyor. Şu an muazzam bir teknolojiye sahip. Hiçbir şekilde çelikten 5 kat daha dayanıklı, kauçuktan 3 kat daha esnek, evet, bir yapı örümcek ağı. Ve insanoğlu şu anda kevler denen bir maddeyle yine bunun yanına bile yaklaşamıyor.
Benzerini yapıyor. Olarak. Onunla mesela övünüyor hatta. Evet. Dünyanın en sağlam maddesini yaptık diyor. Sadece benzerini, onda da örümcekleri kullanıyorlar. Ve örümceğin ağ ürettiği ağı kullanıyorlar. O şekilde bir madde üretiliyor. Onunla da en sağlam madde diye çok da pahalı bir şekilde ticaretini yapıyorlar.
Evet.
Ama bak, o örümceğin arkasında çok küçük bir arkası var örümceğin. Değil mi? Kafası bacaklarından başka arka kısımda var fabrikası. Orada oluyor bütün ağ. Orada üretiliyor. Şu kadarcık bir kısımda üretiliyor.
Binlerce metrekarelik fabrikalarda olamıyor.
Üremiyor. Orada oluyor. Ve bakın Allah ayette şöyle buyuruyor. Şuara suresi 4. ayet. İnşallah şeytandan Allah sanırım. Dilersek onların üzerine gökten bir ayet, yani mucize indiririz de ona boyunları eğilmiş kalıverir. Yani Allah dilerse normalde dünyada inanmayacak hiç kimse olmaz. Hem de o an. Ama dünyanın şöyle bir özelliği var. Hocamız söylemişti. Allah vicdanla iman ediliyor Allah'a. Allah'ın varlığına, onun yarattığı delillere bakarak insanlar, bilimsel delillere, birçok delil var. Baktığı zaman vicdan ile onun ancak çok üstün bir yaratıcı tarafından yaratıldığına kanaati geliyor ve vicdanen iman ediyor. Bu değerli olan zaten. Yoksa Allah'ın kendisinin görünmesi veya Allah'a iman edecek çok kesin ve kat'i delillerin, mesela meleklerinle gibi görünür hale gelmesi, imtihanın sırrı gereği olmuyor.
İnşallah.
Normalde onlar tabii ki mesela var ama Allah bize onları göstermiyor mesela. Dünyada da işte bu tip, yani bu çağ, özellikle Allah'ın Hadi isminin tecelli ettiği çağ, gösterdiği çağ, Allah'ın her yerden biz tecellisini bize gösterdiğini görüyoruz. Örümceğin ağ yapışın, içindeki kimyasal maddeleri, hangi biyolojik organların ve genlerin onda etken olduğunu Allah bize gösteriyor. Demez misin ya kardeşim, tamam da bunlar nasıl oluştu? Bu genin burada bir arada tutan kuvvet ne? Bu bilginin sahibi kim? Ya ağ yapan genin bilgisinin sahibi kim? İnsan bunu dediğin gibi binlerce kilometre karede onlarca yıl uğraşıp yapamadığı halde. Bu çok değerli bir şey yapar onu. Çok değerli kılar.
Maşallah.
Değil mi?
Maşallah. Hocam ben bir de hocamızın Örümcek Mucizesi kitabından bir kısa bir bölüm okumak istiyorum. Bu örümcek ağıyla ilgili. Ağı oluşturan iplikçikler çok sağlam oldukları gibi aynı zamanda esnektirler. Yani bu örümceğin ürettiği iplikçik çok sağlam ama çok da esnek. Fakat ağın esneklik payı farklı bölgelerde farklı oranlardadır. Bu esneklik oranının önemi şu sebeplere bağlıdır. Eğer iplikçiklerin esneme payları gerektiğinden az olsa, yani iplikçik gereği kadar esneyemese, ağa çarpan böcek sert bir yayaya çarpmışçasına geldiği yöne, sert bir kayaya çarpmışçasına geldiği yöne geri fırlardı. Yani örümcek öyle bir iplikçik üretiyor ki esneme payı da bırakıyor. Ve böylelikle çarpan avın kaçmasını da engellemiş oluyor. Bir akıl gösteriyor. Eğer iplikçiklerin esneklik payı gerektiğinden fazla olsaydı böcek ağı çok fazla esnek olacak. Yapışkan iplikler birbirine yapışacak ve ağ deforme olacaktı. Yine bu sefer av kaçabilecekti. Yani tam oranında, çok gerektiği miktarda iplikçiğin esneklik payı hesaplanırken rüzgar etkisi de göz önüne alıyor. Yani orada örümcek iplikçiği üretirken rüzgarın etkisini de hesaplıyor. Bir akıl daha gösteriyor. Böylece esen rüzgarın gerdiği ağ tekrar eski haline dönebiliyor. Yine burada da hani bir örümcekten bahsediyoruz ve örümceğin akıl gösterdiğini söylüyorlar. Yine esneklik payı ağın tutturulduğu yer içinde önemlidir. Örneğin ağ bir ota tutturulmuşsa ağın esnekliği bu otun hareketinden kaynaklanan gerilimleri ortadan kaldırabilecek nitelikte olması olmalıdır. Yani otun hareketlerini de ortadan kaldırabilecek şekilde, gerginliği bozmayacak şekilde oluyor. Burada bütün bu hani üstün hareketleri yapan aslında bir örümcek. Bir örümcekten bahsediyoruz. Ne aklı var, ne matematik bilgisi var, ne fizik bilgisi var, ne rüzgarın hangi süratte esnini hesaplayabilecek bir teknik cihazı var. Veya hesapla hani rüzgarın ne rüzgarda süratte esnini hesaplasa bile ona göre bir örümcek ağı üretebilecek aklı var. Değil mi? Burada bahsettiğimiz küçük, her yerde gördüğümüz alelade bir örümcek. Ama bu alelade örümcekte bile bizim için çok büyük mucizeler, çok büyük yaratılış harikaları var. Yani hani böyle insan etrafında gördüğü şeyleri, hani hocamız da hep söyler, gördüğünüz şeyleri öyle bakıp geçmeyin diye görmeye çalışmak gerekiyor. Yani hani bir örümceğin, efendim?
Allah derin düşünmeyi.
Derin düşünmeyi, hani derin düşünmek gerekiyor. Bir örümceği, bir sivrisineği, bir karıncayı, bir termiti gördüğümüz zaman hepsinin üzerine derin düşünmek, tefekkür etmek inşallah gerekiyor.
Tabii her varlık, bakın programın başından beri değil mi, gördüğümüz varlığıyla Allah'ı tesbih ediyor zaten inşallah.
Maşallah.
Ve ya Allah dilediği için, yani iman eden de Allah dilediği için iman ediyor. Bir kader üzere, şeytandan Allah'a sığınırım. Allah size imanı sevdirdi diyor. Fıskı ve isyanı çirkin gösterdi diyor.
İnşallah.
Bunun için yani inşallah her şey bir kader üzere ve varlıkların hepsi, yani bilim daha doğrusu inşallah, daha doğrusu demeyeyim de yani varlıkların hepsi ve bilim Allah'a varlığını tesbih ediyor, yüceltiyor. Değil mi? Allah'ın inşallah sanatını gösteriyor bize. Sonsuz varlığını kanıtlıyor inşallah.
İnşallah.
Sonsuz aklını, sonsuz sanatını inşallah. Yani bu örümcekte de böyle. Hocamızın i̇nşallah da örümcekteki mucize kitabına bakabilirler.
İnşallah.
Bak, bu da bir mucize maşallah. Hocamızın maşallah her konuda kitabı var. Hangi konudan bahsetsek onun kitabı var. Yani Allah'ın maşallah üstün ahlakına karşı yarattığı böyle Allah'ın rahmetiyle inşallah bir maşallah nimet yani çok büyük nimet. Çünkü mesela adam örümcek uzmanı oluyor. Öyle adamlar var yani. Biyolog oluyor mesela. Zoolog oluyor. Bir tek örümcekle bütün hayatı boyunca örümceğe uğraşıyor. Şey. Bir tane kitap oluyor ya da olmuyor. Yani o da okuduğun zaman çok fazla bir şey anlayamıyorsun zaten. Böyle bir tek bilim adamlarına hitap ediyor.
Evet inşallah.
Hocamızın maşallah her konuda kitabı var. Örümcekle ilgili var, karıncayla ilgili var, DNA ile ilgili var, masonlukla ilgili var, gözle ilgili var, kulakla ilgili var,
İnşallah.
Darwinizmle ilgili var, Darwinizm getirdiği belalar, komünizmle ilgili var, faşizmle ilgili var, satanizmle ilgili kitabı var. Yani bakın o şeyi de gösteriyor işte A9'da. Her saniyede bir kitap çıkıyor böyle.
Maşallah dakikalar sürüyor.
300 saniye sürüyor değil mi?
Maşallah.
Kaç dakika yapar?
5 dakika.
5 dakika yapar. Ya 5 dakika sadece kitapların kapaklarını görmek yani alıyor
maşallah.
Böyle maşallah.
Maşallah.
Ya bu çok olağanüstü bir durum yani değil mi maşallah.
Maşallah.
Böyle bir şey
böyle bir yazar
yok.
Dünyada yok.
Yani
maşallah.
Dünya tarihinde yok Allah'ın dilemesi inşallah maşallah. Bu ama işte hocamızın samimiyetine karşı üstün ahlakına mesela duası var değil mi? Bir kişi başlıyor Allah yolundaki çabasını, mücadelesine, fikri mücadelesine. Ölüm tehditleri, hapishaneler var, akıl hastaneleri hiç maşallah. Her şeyi göze almış. Diyor ki hocam dün tekrar anlattı. Yani dinledim. Çok etkileyici, örnek verici maşallah örnek. Yani sabah namazına diyor o akademide terörün çok azgın olduğu bir dönem. Herkesi kafasına sıkıp öldürüyorlar. Yani öyle bir dönem vardı. Günde 20 kişi falan öldürülüyordu. Kahveler taranıyor, işte otobüs durakları. Hocamızı hemen biliyorlar. 7 kurşunla karşılama yapıyorlar. Bir kişi sabah namazına diyordu. Evden aşağıya özel olarak yürüyordum. Karanlık dar sokaklarda, ara sokaklarda. Hadi gelin şeyi dedin diye. Ama demişti hocamız Allah'ın korumasında görevi var çünkü. Görevli maşallah. Nitekim Allah vesile etti hocamızı. Bakın dünya çapında Darwinizm ve materyalizm yerle bir oldu.
Maşallah.
İnşallah. Yani çok kısa bir dönem insan hayatı için. 30 yıllık bir dönem.
İnşallah.
1979'da başlıyor faaliyetlerine. 30 yıllık bir dönem. 300 kitap. 800 tane internet sitesine 100 milyonlarca giriş. 200 ülkesinde tanıttı Allah dünyada hocamızı bu üstün ahlakına karşı. Kitapları 75 dilde basıldı. Ne demek 75 dilde? 300 tane kitap, 800 tane internet sitesi.
Binlerce
maşallah.
Konferans.
Binlerce konferans.
Binlerce
yani
makale.
Yüz binlerce yaralış atlası, kitaplar. Artık milyonları buluyor sayıları. Matbaada da yayın evi gönderiyor inşallah.
İnşallah.
Ya bu tabii çok olağanüstü bir durum maşallah. Ama işte bu samimiyetle ilgili bir şey. Yani varını yoğunu. Yani biz şahidiz. Değil mi? Uyumuyor. Yani çok az uyuyor. Uyumuyor değil de. Yani çok az uyuyor. Her anını Allah yolunda diyor. Bir gün tatili yok. Yani bir gün tatil yapmaz mı insan? Değil mi? Diyebilir ki yani ya bugün ben tatil yapıyorum. Kimse bir şey diyemez yani. 30 yıllık bir mücadele. Ve neler var yani arada böyle hani bir şey mücadele derken yani böyle akıl hastaneleri, hapishaneler bitmiyor böyle. Davalar açılıyor, açılıyor. Bir dava bitmeden öbürü başlıyor. Bir gün tatil yok. Hasta olduğunu bile bilmiyoruz hocamızın. Yani anlamayız yani. Hiç hastayım
doğru,
demiyor
evet.
Allah'ın dilemesi.
Maşallah.
Oluyor yani grip, soğuk algınlığı oluyor, nezlesi oluyor.
Maşallah.
30 yıllık bir mücadele ama Allah karşılığı, o samimiyete karşılık bu etkiyi meydana getirdi inşallah.
Maşallah.
Elhamdülillah.
Hocam
Allah
ben
razı
bir de
olsun.
Yine örümcek ağıyla ilgili birkaç bilgi daha vermek istiyorum. Hani çok önemli. Örümcek ağıyla aynı kalınlıktaki bir çelik, hocam da demin söyledi. Örümcek ağı aynı kalınlıktaki çelikten 5 kat daha sağlam ve aynı şekilde 4 kat daha fazla esniyor. Yani aynı kalınlıktaki bir çelikten ve dünyanın en yüksek kaliteli ve en fazla esneyebilen malzemesi şu an. Hani örümcek ağına yaklaşabilen herhangi bir malzeme yok. Bunu da çok iyi biliyoruz. Yani hani çelik veya diğer maddeleri de
kauçuktan
göz önünde bulunursak.
Kauçuktan 4 kat daha esnek.
Evet, kauçuktan 4 kat daha esnek. Yani bu hani birazcık daha düşününce ve biraz daha hani hocamızın kitapları daha dikkatli okuyunca ne oldu ortaya çıkıyor? Örümcek ağlarını taklit ederek ve örümcek ağlarından faydalanarak kurşun geçirmez yelekler yapılıyor. Çok hafif kablolama sistemleri yapılıyor ve bunun gibi birçok sistem örümcek ağlarını taklit edilerek yapılıyor. Bu da aslında Allah'ın bize gösterdiği bir nimet. Hani Allah canlılarda bu üstün özellikleri bize göstererek hani bunların aynısını taklit ederek ve bizim de daha ileri bir teknolojiye ulaşmamıza imkan veriyor inşallah.
Ben birkaç tane fotoğrafını göstereyim örümcek ağlarının.
Yani örümcek bunu sıfırdan yapmış, değil mi? Bir tane örümcek. Baştan başlıyor örmeye. Bunun mimarisinin de bir bilgisi var. Yani al eline ip, bunun aynısını yap desen mesela, ağaca tutulacak bir şekilde. Her yönden ayrı bir hesap gerektirir bunu. Örümcek bunu sıfırdan yapıyor. Çeşitli mesela ağ görüntüleri.
Bir de o damlaların içerisinde bu telefon kablosu gibi ipini sarıyor. Öyle bir özelliği var. Biraz önce Tarık Hocam bahsetti. Ha, esneklik olan, sağlaması için. Evet. Mesela ip geliyor bu şekilde. Sonra bir damla koyuyor o ipin içerisine. Damlanın içerisinde de onu defalarca doluyor. Sonra tek bir çizgi halinde devam ediyor. Eğer bir darbe gelirse o damlanın içerisinde işte saklanan kısım açılıyor. Ondan sonra darbe gittikten sonra tekrar kapanıp o damlanın içerisine doluyor.
Onun filmi var da onu gösterelim. Evet. Şimdi
gösterirsek çok güzel olur.
Bir alır mıyız? Bakın şimdi böcek geldi. Vuruyor ağa. Akın hocamın anlattığı gibi. Üzerinde damlacıklar var. O damlacığın içinde bakın iplikçiyi bırakmış, birkaç tur attırıyor. Bunun bir sebebi var. Bu damlacığın yüzey gerilimini hesap ederek bakın o esneme payı meydana getiriyor. Çarptığında normalde kopartır o ağa ama bu sistemle kopartamıyor. O damlacığın içindeki o boşluk
telefon kablosu esneyip, gibi açılıyor.
Evet ve geri dönüyor. Eski haline getiriyor ağa çünkü. Gittiği yerde kalırdı yoksa gevşek bir hale gelirdi yine kurtarırdı.
Yansırdı hayvan değil mi? Direkt
evet bakın yaylanma uçardı. Meydana getiriyor. Yani bu hocam nereden biliyor bunu? Örümcek milyonlarca yıldır her doğan örümcek o cins örümcek. Bunu yapıyor. Yani hiç düşünmeden bunu yapıyor. Bakın geldi, yakalandı. Kurtarırı yok. Ve onun nerede çırpındığını, gelen titreşimleri bakın hassas alıcılar var bacaklarında. Onlarla algılıyor. Onu da bakın minik aralıklar var. Bakın görüyorsunuz eklem yerleri. Bakın minnacık aralıklar var. O aralıklarda alıcılar var, hassas alıcılar. Onların açılıp kapanmasıyla titreşimi algılıyor. Çok hassas titreşimleri.
Allah'ın detay sanatı.
Maşallah. Nereden geldiğini anlıyor. Bacaklarını germiş bakın dikkat ederseniz. Örümceğin, hangi yönünde bir av yakalandı?
Örümceğin kendisinin de ağ yapışmaması ve yakalanmaması da bir
evet.
Acayip bir şey.
Bir de yapışkanlı, özel yapışkanlı sistemi var. Yani o canlı kurtarıcı yok.
Normalde hani bir
maşallah.
Ağa böyle bir şey geldiği zaman işte esniyor sonra tekrar geri geliyor. Hani bize şeymiş gibi geliyor. Zaten esner normal gibi geliyor da böyle bir sistemle esniyor işte. Yani bu kadar detaylı bir sistemle esniyor. Bir insana böyle bir sistemi vermeye kalksanız sen yap bu malzemeler bunlar işte böyle bir şey yap deseniz bunu düşünemez böyle bir şeyi. Akledemez yani. Ve yapmaya kalksa da beceremez zaten. Eline bu yüzüne bulaştırır. Ama örümcek bunu çok rahat bir şekilde buraya damla koyuyorum diyor. Şimdi artık bunu böyle telefon kablosu gibi yapacağım. Ona da damlayla devam edecek diyor. Böyle normal seri üretim yapıyor. Çok rahat bir şekilde normal işte biz herhangi bir şey yapar gibi yapıyor. Bize bıraksanız mümkün değil. Yapamayız. Ki yapamıyoruz evet. Da zaten.
Bir de oranlı yani o damlanın yüzey gerilimi, o içindeki iplikçiğin esneme payı, içine bıraktığı boşluk. Çünkü uzuyor o damlacık aynı hızda geri döndürüyor. Ve çok sayıda damlacık olduğu için bütün ağ esniyor ve geri dönüyor.
Damlacık buharlaşmıyor. Su da olabilir mesela. Nereden biliyor kimyasal yapısını? Yani öyle esneyebilecek bir sıvı olacak. İşte sıcakta buharlaşmayacak. Bu tam şeyle tam bir uyumlu içinde olacak. Donup kalmayacak aynı zamanda sıcakta veyahut da soğukta. Donup kalsa çünkü kas katı kesilir. Esnemenin bir manası kalmaz. Bunun bir kimyasal formülü olması gerekiyor. Bu örümcek mi bulmuş oluyor bu kimyasal formülü? Yani kimya profesörü mü bu örümcek? Ya kendinden haberi olmayan bir şeyin bir kimyasal maddenin formülünü bulmasından bahsediyoruz. Mümkün değil. Dolayısıyla
kimya profesör olsa zaten yapamaz. Çünkü kimya profesörleri yapamıyor. Zaten örümceğin iplikçiliği yapabiliyor mu kimya profesörü?
Evet.
Yapamıyor.
Evet. O damlasını da yapamıyor.
Yapışkan özelliği var diyoruz mesela. Yapışkan özelliği var dediğimiz zaman yapışkan bir madde var. Peki bu bunu nasıl üretiyor?
Evet. Değil mi? Onun genetik bilgisi yani. Var yani. Bu
hani bir aklı mı var? Bir kimya bilgisi mi var? Veya hani hangi maddeleri bir araya getirip üretiyor? Bunların hiçbiri belli ki Allah bunlara bu canlıya bunun genetik bilgisini ilk yarattığı zaman inşallah DNA'sına bunu yerleştirmiş. Evet. O günden bugüne milyonlarca yıldır ilk örümcekten bugünkü örümceğe kadar aynı şekilde kusursuz üstün bir sistemle Yaşıyor inşallah.
İnşallah. İnşallah. Bunların hepsi imanına vesile oluyor değil mi? İnşallah. İnsanların. Çok güzel konular bu anlamda. İnşallah. Çünkü iman, hidayet bu dünyada bir insanın sahip olabileceği, Allah'ın ona vereceği en büyük
İnşallah.
En büyük nimet değil mi? İnşallah. Elhamdülillah. İnşallah. Allah müminlerin imanı hakkında onların korkuyla umut arasında olduklarına dair birkaç tane ayet okuyacağım inşallah. Onların yanları yataklarından uzaklaşır. Rablerine korku ve umutla dua ederler. Ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Secde suresi 16.
Maşallah.
Secde suresi 16. ayette şöyle, yani bu ayette de onların yanları, yani gece namazına kalkmak için yataklarından uzaklaşır. Geceleyin değil mi? Mümin ne yapıyor? Hiç şüphe duymadan çok büyük bir atiklik, sevinçle hemen yataktan kalkıp değil mi? Gece namazını eda ediyor. Allah'a duyduğu imanla. Ama Rablerine korku ve umutla dua ederler diyor bu, diye buyuruyor ayette. İnşallah onu hocamız da tarif etmişti. Müminin imanı korkuyla umut arasında Allah'a tam bir iman şeklinde oluyor.
İnşallah.
İnşallah. Biz sana bu Kur'an'ı güçlük çekmen için indirmedik. İçi titreyerek korku duyanlara ancak öğütle hatırlatma olsun diye indirdik. Taha suresi 2 ve 3. ayet.
İnşallah.
Sen ancak zikre, yani Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın. İşte böylesini bir bağışlanma ve üstün bir ecirle müjdele diye buyuruyor Rabbimiz. Yasin suresi 11. ayette. Bak, sen ancak Kur'an'a uyan ve gayb ile Rahman olan Allah'a karşı içi titreyerek korku duyan kimseyi uyarırsın diyor Allah. Gayb ile, yani Allah'ı görmeden ama vicdanen, yarattığı delillere bakarak anlamak, iman eden kimseyi, içi titreyerek korku duyan kimseyi ancak uyaracağını Peygamber Efendimiz'e inşallah ayetiyle bildiriyor. Bu bizim bütün müminlere, tebliğ yapan herkese bildirmiş oluyor inşallah. Evet, bugün de programımızın sonuna geldik. İnşallah gece saat 11'de Sayın Hocamız Adnan Oktar canlı yayında olacak. Hepinize hayırlı günler, hayırlı iftarlar.